benim hafifteyken kalbim özgürdü, bedenim tutukluydu.
Kameraları gördükleri anda koluma girdiler. Cumhuriyet Operasyonu Türkiye'de özgürlük ve hukuka çok ölümcül bir darbeydi.
Bu şartlarda parlamentoda siyaset yapmanın bir anlamı ve imkanı kalmamıştı.
Refah Partisi'nin örgütleri genetik anlamda solcudur. Demokrasi yanlışıdır.
Buna emin olun ki ben o kitabı okudum ama kitabı okuyalı 40 sene olmuştur.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 18 Temmuz 2017 günlerden salı. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programında. Türkiye enteresan bir ülke. Gündemi hiçbir şey olmazsa hava şartlarıyla değişebiliyor. Bugün sabah İstanbullular büyük bir doğal afetle, hükümetin deyimiyle söylüyorum bunu tırnak içinde, karşılaştılar. Ve hızlı bir yağış sonrasında sere dönüştü ve yollarda dereler aktı deyim yerindeyse. Metrobüslerin, otobüslerin içinden dereler geçti. Metro raylarını su bastı. Metro istasyonlarını su bastı. Yani tam bir olağanüstü gündü İstanbullular için. İşine gitmek isteyenler işlerine ulaşamadılar. O köprü altlarında, alt geçitlerde su birikintileri havuza, göle dönüştü. Arabalar içinde kaldı. İnsanlar yüzerek karşıdan karşıya geçmek zorunda kaldılar. Bunun için dediğim gibi hükümetten açıklama, bu bir doğal afet biçimindeydi. Ama bir doğal afet mi, yoksa doğa insanlardan ölç mü alıyor? Buna ilişkin değerlendirmeleri yapacağız. Hem İstanbul'un yaşadığı bu büyük sıkıntıyı aktaracağız size. Hem de buna karşı ne yapılabilirdi? Bir önlem alınabilir miydi? Bizim uyguladığımız, daha doğrusu yöneticilerin uyguladığı sistemin doğal sonucu mu bu? Bütün bunları değerlendireceğiz programımız içinde. Gün boyu zaten televizyonlardan da takip ettiniz ama hiç öz eleştiri duydunuz mu? Şunu şöyle yapmasaydık böyle bir sonuçla karşılaşmazdık diyeni duydunuz mu? Veya onun yerine şunu duydunuz. İşte 1.65 boyu 1.65'ten kısa olanlar sokağa çıkmasın. Bu kadar enteresan, dikkat çekici önerileri duyduğunuza eminim. Onun dışında yeterli önlemleri alırsak bunu da çok büyük sıkıntı yaşamadan atlatırız diyen ve benzer bir sorunu Londra'nın da yıllar önce yaşadığını örnek gösteren İstanbul Belediye Başkanı'nı duymuşsunuzdur. Biz biraz diğer tarafına, madalyonun diğer yüzüne bakacağız bu programda. Dediğimiz gibi sıkıntıları da aktardıktan sonra. Bugün salı, mecliste grup toplantıları vardı. Değişen de çok bir şey yoktu aslında. Mecliste grup toplantılarında muhalefet iktidarı, iktidar da muhalefeti eleştirdi. Başbakan Binali Yıldırım grup toplantısında konuştu ve doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Yaptığınız eylemlerle FETÖ'yü yüreklendiriyorsunuz, PKK'yla kol kola yürüyorsunuz dedi. Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'da yaptığı gibi. Kemal Kılıçdaroğlu grupta konuştu. O konuşma biraz daha dikkat çekiciydi. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'nu çok ağır suçlamıştı. Ona ne yanıt vereceği merak ediliyordu. Yanıt verdi. Ödlek demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na. Eğer ödlek değilsen dedi Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı muhatap alarak, çık dedi kendi havuz medyanda karşıma ve 15 Temmuz'u tartışalım. Eğer ödlek değilsen, eğer korkmuyorsan dedi, meydan okuyorum sana buradan dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını da, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarını da aktaracağız. Ayrıca HDP grubunda konuşan sözcünün tespiti de dikkat çekiciydi. Türkiye eğer Fethullah Gülen'i istiyorsa niye adam asacağız diye ısrar ediyor, idamı getireceğiz diye ısrar ediyor. Bunu anlayabilmek mümkün değil. Samimi olarak Fethullah Gülen'in Türkiye'ye gelmesi talep edilmiyor dedi Osman Baydemir. Şimdi bütün o grup toplantılarındaki siyasi gelişmeleri size aktaracağız. Onun dışında tabii hukuk konuşacağız, adalet konuşacağız. O grup toplantılarının gündeminde de vardı. Özellikle CHP grup toplantısının. Malumunuz İstanbul'da Büyükada'da bir insan hakları aktivistlerinin yaptığı toplantı polis tarafından basılmış 10 insan hakları aktivisti gözaltına alınmıştı. Dün akşam üzeri savcılığa getirildiler. Dün bu programda o aktivistlerden birinin avukatıyla da konuşmuştuk. Gece boyu sorgulamaları devam etti ve sabah saatlerinde 6'sı için tutuklama kararı verildi. Bu tip davalarda tutuklama gerekçeleri, savcının sorduğu sorular öne çıkıyor ve size bu programda savcının sorduğu soruları, tutuklama gerekçelerini aktaracağız. Avukatların bu tutuklamaya karşı görüşlerini, değerlendirmelerini canlı yayında aktarmaya çalışacağız. Bir de hukukçuların görüşlerini aktaracağız. Bu gerekçelerle tutuklama olabilir mi? Çünkü örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına hareket etmek gibi bir takım gerekçeler var ama örgüt ismi yok bu tutuklamalarda. Bunun ne manaya geldiğini ve önümüzdeki süreçte insanların hayatını bu emsal kararın nasıl değiştirebileceğini değerlendireceğiz, tartışacağız geniş olarak. Bu insan hakları aktivistlerinin tutuklama gerekçelerinde Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in isimleri de geçiyor. Onlara ilişkin yapılan eylemlerle ilgili bir takım dokümanlardan bahsediliyor. O dokümanlar da tutuklamaya gerekçe kabul edilmiş. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevleri de devam ediyor. CHP milletvekili Tur Yıldız Biçer onları dün cezaevinde ziyaret etmişti. Gözlemlerini alacağız Tur Yıldız Biçer'den canlı yayında. Çok ciddi bir tartışma var. O tartışmayı da gündeme taşıyacağız. Ankara'da Anıtkabir alanına konut izni mi verildi belediye tarafından? Geçen yıl alınan bir kararın bugün askıya çıkartılmasıyla tartışmanın alevlendiğini görüyoruz. Bu konuda iddiayı ortaya atan isim konuğumuz olacak ve onunla Anıtkabir'in imara açılması meselesini konuşacağız. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'la ve belediyenin yaptığı açıklamaları da sizlere aktaracağız. Gerçekten imara mı açılıyor Anıtkabir alanı? Bunun değerlendirmesini program içinde detaylı olarak yapacağız. Şimdi işlem Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı için bu işin içinde bir iş vardır diye zaten hemen kafadan insanın aklına geliyor. Atatürk Orman Çiftliği'nin şu anki hali düşünüldüğünde ki orası da dokunulmaz bir araziydi Ankara'da. Bu da olabilir mi diye gerçekten soru işaretleri doğuyor. Olabilir mi? Bakacağız. Öğreneceğiz. Bütün detaylarıyla önünüze sereceğiz. Dediğimiz gibi bir takım alınan kararlar da var. Özellikle FETÖ davalarında. Mesela çok enteresan, dikkat çekici bir örnek kararı sizlerle paylaşacağız. Bir öğretmen Zonguldak'ta ihraç ediliyor memuriyetten. Sonrasında bununla ilgili çok ciddi bir kampanya başlıyor. İade edilsin görevine diye. Kaymakamlık bundan rahatsız oluyor. Bir suç duyurusunda bulunuyor. O suç duyurusunun ardından savcılık bir araştırma yapıyor, soruşturma yapıyor. Soruşturma sonunda o öğretmenin FETÖ ile bir bağlantısı olmadığını resmi evrakta ortaya koyuyor. Koyuyor da ne oluyor? O öğretmen hala açıkta. FETÖ'den açığa alınıyor. Kim tarafından nasıl bir bilgilendirme sonucu bu açığa alma işlemi gerçekleşti? Bütün bunlara ilişkin bir bilgi yok. Ama şimdi o öğretmen görevine iade edilmeyi bekliyor. Bu ve benzeri örnekler var hukuktan. Onları da sizlerle paylaşacağız programımız içinde. Yine dikkat çekici hukuk alanında bir gelişme. Hakimler Savcılar Kurulu, yeni oluşturulan ismiyle söylüyoruz. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ydu eskiden. Müfettişlerin yetkileriyle ilgili yeni bir genelge yayınlamış. Kendisine bağlı müfettişlerin. Bundan sonra hakimler ve savcılarla ilgili fişleme yapabilecekler. Gizli soruşturma yapabilecekler. Bu eskiden vardı ve resmi ideolojiye uygun olmayan hakim ve savcıların görevde ilerletilmedikleri ya da onlara negatif ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle kaldırılmıştı. Bugün yeniden getirildi. Peki bu getirilen yeni düzenleme kim için negatif, kim için pozitif bir ayrıştırma aracı olacak? Buna ilişkin tartışmaların da büyüdüğünü görüyoruz. Bunları da sizinle paylaşacağız. Ve belki de gündemin en önemli konularından birisi müfredatla ilgili basın toplantısı. Milli Eğitim Bakanı yaptı bu basın toplantısını. Ve biz Türk eğitim sisteminin en önemli sorununun öğrencilere cihatla ilgili bilgi verilmemesi olduğunu anladık. Yani öğretmenlerin durumu, içerik, bu müfredatta öğrencilere hangi yenilikler gösterilecek, hangi ülke hangi uygulamaları yapıyor, bunlarla ilgili önemli bir takım tespitler ve yenilikler beklerken cihat konusunun öğrencilere neden öğretilmesi gerektiğine ilişkin detaylı açıklamasıyla karşılaştık Milli Eğitim Bakanı'nın. Bu tartışmayı da programımız içinde irdeleyeceğiz. Gerçekten şu anda üniversite sınavlarına giren lise mezunu öğrenciler büyük bir telaş içinde. Liseden bozma üniversitelerde mi okuyacaklar, okuduktan sonra ne olacaklar diye. TEOG sınavına giren ortaokul mezunu öğrenciler büyük bir telaş içerisinde. 17 bin birinci var. Hangisi hangi okula hangi dereceye girecek? Bunlara ilişkin büyük bir tartışma dönerken ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada cihadın öne çıkması tartışmaları alevledi diyebiliriz. Veliler açısından baktığınızda da büyük bir tepki konusu oldu. Bu başlıklar ve gündemin diğer tartışmalı maddeleri canlı yayın konuklarıyla beraber 1,5 saat sürecek programımızın içinde olacak. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresine girdiğinizde ise YouTube üzerinden yaptığımız yayına ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Bize Facebook ve Twitter üzerinden yazmanızı da rica edelim Yavuz Ohan adresine ve YouTube'dan izleyenlerin paylaşması durumunda daha çok insana ulaşma imkanımız doğacağını da hatırlatarak programımıza başlayalım.
Kanunun kim üstünde olabilir? Hiç kimse, hiç kimse. Ateşle oynuyor bazıları. Bu yönetimle gitmez. Bu yönetimle gitmediğini zaten toplum da biliyor. Oyuna sahip çıkmak için sokağa çıkmış insanlara da yok efendim darbe girişimidir, yok efendim hedef gösteriyorlar. Ya gecenin bir vakti gencecik çocuklar sokakta demokratik hak kullanıyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30 19 saatlerinde LSFM'de.
Kanun söz demek.
O 15 gün önceydi yaklaşık Büyükada'da insan hakları aktivistleri yurt dışından gelen iki uzmanla birlikte toplantı yapıyorlardı. Uluslararası Af Örgütü'nün temsilcileri, Türkiye'deki dernek temsilcileri, yıllardır insan hakları meselesiyle ilgilenen bir takım Türkiye'nin tanıdığı isimler toplantı halindelerdi. O toplantıyı polis bastı. Sonrasında tartışmada başladı. Bu baskın niye gerçekleşti? Bu aktivistler nereye götürüldü diye. Önce bir süre bu aktivistler arandı. Farklı karakollarda gözaltına alındıkları anlaşıldı. Ardından yerel polisin ve savcılığın talimatıyla polisin baskını düzenlediğine ilişkin bir takım bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Ardından AK Parti Erzurum milletvekilinin yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. O Erzurum milletvekili şunu söylüyordu. Diyordu ki Orhan Deligöz, MI6 İngiltere Gizli İstihbarat Teşkilatı CIA bu işlerin içindeydi. Bu adamları yönlendiriyordu. Adalet yürüyüşü vardı o sıralarda. Adalet yürüyüşünün ardından büyük bir gezi olayları planlaması söz konusuydu. Ve polis görevini yaptı, baskını gerçekleştirdi. Bu kalkışmayı engelledi. İnsan hakları aktivistleri ve avukatları dediler ki hayır, bu toplantı daha önceden belirlendi. Onun tarihi daha önce kararlaştırıldı. İşte mailler var ortada. Bu soruya karşılık Orhan Deligöz şunu söyledi. Zaten CHP'yi de bunlar yönetiyor. O üst akıl yönetiyor. Bu çerçevede bütün hepsi koordineli bir biçimde yürütülüyor. Bu yayında, canlı yayında anlattı bütün bunları. Sonrasında gözaltındaki insan hakları aktivistleri dün akşam itibariyle akşam üzeri çıkarıldılar. Çağlayan Adliyesi'nde savcının karşısına. Bir takım sorular soruldu. Ardından avukatlar genel olarak bu soruşturmadan bir şey çıkmayacağını bekliyorlardı ama o sorulan soruları birazdan aktaracağım size. Üzerine tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildiler ve 6'sı için tutuklama kararı çıktı. Bu arada olan bir şeyi de hatırlatmamız lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili 3 açıklama yaptı. Biri Hamburg'da, ajan bunlar provokatör ve gezi türü, daha doğrusu 15 Temmuz türü bir kalkışmanın içindeler diye Hamburg'da. Ardından uçakta bu açıklamasını biraz yumuşattı. Polisten gelen bilgiler bu yönde yargı karar verecek dedi. Ardından 15 Temmuz'da daha net bir şekilde ortaya koydu. Ajan ve provokatör diyerek bu insan hakları aktivistlerini suçladı. Ardından da bu tutuklamalar geldi. Şimdi önümde gerekçeler var. Tutuklama talebine ilişkin savcının gerekçeleri, aynı zamanda hakimin tutuklama gerekçeleri söz konusu. Onları tek tek konuşacağız ama bunu Oya Aydın'la birlikte konuşalım. İnsan hakları aktivistlerinin avukatlarından Oya Aydın da telefon attığımızda gerçekten insan okuduğu zaman biraz ne oluyoruz diyor. Nasıl bir soruşturma bu diyor. Eldeki deliller ne, nasıl oldu bunlar diyor. Tek tek üzerinden geçmek isteriz. Oya Aydın, hoş geldiniz.
İyi akşamlar.
Teşekkürler. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla geneline baktığımızda mesela telefonunda Baylok olan ama henüz hakkında soruşturma yapılmamış bir isimle irtibat halinde olmak tutuklama gerekçesi sayılıyor burada.
Şimdi irtibat bile diyemeyiz Yavuz Bey. İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Binal Kurşun. Bu insanların her şeyini 14 gün boyunca aradılar, taradılar, hiçbir şey bulamadılar. Bir iki arkadaşımızla ilgili Baylok kullanıcısı olduğu bildirilen şu kişi sizi aramış dediler. Bunlardan birisi Günal Kurşun. Günal Kurşun kendisini arayan numara telefonunda kayıtlı değil. Yakınları aracılığıyla araştırdığında şu ortaya çıkıyor. Hakkında adli işlem yapılmayan bir polis müdürü olduğunu öğrendik yaptığımız araştırmada. Bu polis müdürü Günal Kurşun Çukurova Üniversitesi öğretim görevlisi, ceza hukuku öğretim görevlisi iken Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak projesiyle yapılan bir polis eğitimine üniversite tarafından görevlendirilmiş adı geçen polis müdürü de Günal Kurşun'u bu çerçeveden kaçta geleceksiniz, kaçta gideceksiniz diye bir iki kez aramış. Bu polis müdüründe Baylok olduğu tespit edilmiş fakat polis müdürü hakkında hiçbir işlem yapılmıyor. Ama üniversitede görevlendirmeyle o polis müdürünü emniyetteki eğitim sırasında iki kez bir iki gün içerisinde arayan kişiden dolayı hani siz Baylokçu birisiyle irtibat halindesiniz dediler.
Gerekçeye bunu yazıyorlar. Bir başka
bunu yazdılar ama o kadar tutarsız ki.
Yani zaten tutarsızlığını biraz ortaya koymaya çalışıyorum.
Kullandıklarını kavrayamadık. Örgüte yardım yataklık suçu dediler. Hem savcılıkta sorduk hem hakime sorduk. Dedik ki bu hangi örgüttür? Böyle bir şey olamaz. Bu PKK mıdır, DHKPC midir, o mudur, bu mudur, FETÖ müdür? Siz bu insanları hangi örgüte yardımdan tutukluyorsunuz? Bize bunu önce söyleyin. İnsana, yani 12. yüzyıldan beri ilk temel insan hakkı şudur. Neyle itham edildiğini bileceksin. Birini suçluyorsan ama neyle suçladığını söyleyeceksin ki savunma hakkını kullansın. Biz hala bilmiyoruz. Arkadaşlarımız tutuklandı. Benim müvekkilimin de arasında olduğu bir kısım arkadaşımız serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla.
O da belli değil yani.
Bırakıldı.
Onlar niye serbest bırakıldı, diğerleri niye tutuklandı? Burada da bir ayrım yapılamıyor.
Kesinlikle bakın mesela serbest bırakılanlardan birisi Nalan Erken. Çok yakın 20 yıllık dostum, kadın hakları alanında, insan evet. hakları alanında birlikte mücadele ettiğimiz bir avukat arkadaşımız. Nalan Erken'e de dediler ki emniyette sizi Baylokçu biri aramış. Biz bir numaraya baktık avukat olduğumuz için ve Nalan hani bu işleri iyi bildiği için şunu fark etti. Bu numara İşler Gözaydın biliyorsunuz yakın zamanda.
Şimdi soracaktım evet.
Bırakılmıştı. Hı hı. Profesör İşler Gözaydın Baylokçu gibi gösterilmiş sizi aramış. Ne büyük tesadüf ki bize desteğe gelen avukatlardan biri İşler Gözaydın'ın avukatıydı ve Nalan'ın 30 yıllık çok yakın çalışma arkadaşıydı. Dedi ki hayır İşler Gözaydın'da Baylok çıkmadı. Bakın nasıl gayri ciddi çalışıyorlar bu kadar dünyanın ayağa kalktığı soruşturmada. Polise dedik ki hata var. Sonra polis odasına gitti bir iki evrak araştırdı. Evet hata olmuş dedi. Biz onu Baylokçu yazmışız. O Baylokçu değilmiş, sadece FETÖ'den alınmış. Evrakı düzelttiler.
Yani evrakı düzelttiler ama gerekçeyi yine İşler Gözaydın'la...
Yine değişmedi çünkü onunla tutuklamıyorlar. Onlar bahaneler. Ne denk gelirse. Peki ne oldu? Nalan bırakıldı ama Günal Kurşun bunu açıkladı. Dedi ki bakın eğitim verdim. Çukurova Üniversitesi beni görevlendirdi. Ben şimdi öğreniyorum. Rehberimde kayıtlı değil. Bu o polis müdürüymüş, eğitim müdürüymüş. Peki ona işlem yapmadım bundan dolayı niye bu insanları tutukluyorsun? Saçma sapan.
Bir başka tabii yani trajikomik olay diyelim. Herhalde bir emlakçı, Baylok çıkmış emlakçı da o emlakçının numarası üzerinden de bir sorgulama yapılmış. Bir başka sanık için. Yani insan hakları aktivisti için. Gerçekten bir gayri ciddiliği göz önünde bulundurmak
yani
lazım.
Yani bu dosyada biz neyi gördük biliyor musunuz? Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyonlarda da aynı şeyden. Evet. Nedense muhalifleri, insan hakları savunucu ve gazetecileri seni bir Baylokçu aradı diye. Derdest edip bu kötü koşullarda tutukluyorlar, hapsediyorlar. Fakat o Baylokçuların Onlar hakkında bir şey yapılmıyor. Bir, ikincisi de Bayrokçu dediklerinde bakıyorsunuz aslında bayrok çıkmamış. Yani devletin, ben gözümle gördüm, İşler göz aydınla ilgili evrak değiştirildikten sonra artık birisi bana şu bayrokçu dediğinde ben bir avukat olarak onunla ilgili detaylı teknik inceleme zaptını görmeden buna inanamam. Bunun inandırıcılığı yok. Çünkü bu evrakta hata yaptılar.
Evet. Şimdi peki asıl neden, ben bütününe baktığım zaman, tartışmalara baktığım zaman, bu Orhan Deligöz'ü de burada konuk ettik, onun anlattıklarına baktığımız zaman ona da çok soru sorma imkanımız da oldu. Hepsinde ortaya çıkan sanki şöyle bir durum var. Bir Türkiye haritası üzerinden bir kalkışma planlanıyor. Yani bu ne bileyim sürreal olabilir, yani başka bir şey olabilir ama bir Türkiye haritası var herhalde sistemin içinde.
Komik hikaye ki şöyle bir şey oluyor, bakın toplantıda bunlar stresle başa çıkma. Yani düşünün ki kadın hakları savunucusu arkadaşlarımız var. Sürekli cinsel istismar, tecavüz hikayesi dinliyorlar. Hı hı. Mülteci haklarından işte arkadaşımız var. Tutuklandı Veli Encür. Gaziantep'te Birleşmiş Milletler Gıda Ofisi'nde çalışıyor ve hayatının son 3 yılını Suriye'den, savaştan kaçıp gelen çocuklar ve kadınlarla geçirmiş. Bu hikayeleri anlatıyorlar. Olay da şöyle oluyor. Veli Encü kendisinin karşılaştığı göçmen mülteci hikayelerini, o çocukların yaşadığı taciz, tecavüz hikayelerini anlattığında bütün bir grup hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Bu ağlama krizi üzerine eğitmenlerden stresle başa çıkma eğitmeni olan kişi diyor ki, şimdi bir mola verelim, herkes bir resim çizsin. Bu resimde kendisini etkileyen şeyleri resimlesin. Yani seni ne etkiliyor? Mesela Diyarbakır'dan hayatında ilk kez uçağa binen bir arkadaşımız var, Mazlum Derden, Hakkın Siyasi'nden. Uçağı çiziyor. İlk kez binmiş ve korkmuş. İlk Nur bir squash oynayan kadını çizmiş. Üstüne toplar geliyor her yerden. Türkiye haritası denilen şey, Özlem Dalkıran dedi ki ben çizdim. Bu ülkede beni ne strese sokuyor diye. Tam bir Türkiye haritası değil, basında falan çıkmıştır muhtemelen. Biz onun Türkiye haritası olduğunu bize söyleyince kavradık. İlk bakışta anlaşılmıyor. Hı. Ne çizmiş biliyor musunuz? Suriye'deki tanklar, yani Suriye'deki savaş, İstanbul ve Mersin kentlerdeki yapılaşma, HES'ler. Türkiye'de insan hakları alanında onu üzen, stres kaynağı yaratan, kötüye giden meselelere ilişkin birkaç kurşun kalemle çizmiş. Sonra hiç bunu, o tanıklar da, gizli tanık dedikleri tanıklar da diyor, resimle çizdiler, bir kenara koydular, bir daha onun üzerine çalışmadılar. Yani herkes çizmiş, birkaç on kişiler, 10 tane resim var. Stres kaynaklarını göstermişler. Onları otelde çalışma masasının toplantısının, herkes açık kapısı açık toplantı salonunda bırakmışlar. Sabah polis gelince onları almış, içlerinden de bunu haritaya benzeterek böyle akıl dışı, uydurma bir şeyle bunu ne yazık ki yani devletin en üst düzeyinde dile getirdiler. Hatırlarsanız ben sizin programımıza bağlandığımda o kadar temkinli konuştum ki ortada bir yanlış anlama olduğundan emindim ama bir görelim diyordum. Evet. Biz savunma hakkını kullanamadık çünkü hala biz dosyada ne olduğunu bilmiyoruz. Ama haritayı gördük, harita dedikleri şeyi gördük. Harita değil, Türkiye'de Özlem Dalkıran'ın stres kaynağı olan yapılaşma, Suriye Savaşı, mülteciler, mültecilerin şeyi.
Ya bu gerçekten bu konuşurken insanın canını sıkan noktaya doğru gidiyor ama bir şey daha sormak durumundayım. O da bu bilgileri saklama, polisten saklamak için eğitim alıyorlardı. Yani yasa dışı bir iş yapıyorlardı falan gibi. Sanıyorum o da gizli tanığın ifadesi. O,
evet, evet.
Oradaki gizli tanıklar tanık, da orada tercüman anladığım söyleniyor. Kadarıyla. Öyle görüyorum.
Şimdi biz gizli tanıklar, gizli ya da açık tanık, iki tanık var. Burada iki tercüman var. İkisinin de ifadesini almışlar. Gizli tanıkla açık tanığın ifadesi de aslında birbiriyle aynı ve tek kaynaktan yönetildiği belli. Diyorlar ki bunlar biz güven verilerimizi nasıl koruruz? Polis bizim telefonumuza, işte şeyimize girmesin, verilerimizi görmesin diye konuşunca bilgisayarlarımızda biz anladık ki bunlar polisten bir şey gizliyorlar. Yabancılar da bunlara eğitim veriyordu. Devletten gizledikleri bir şey olduğunu düşünüp ihbarda bulunduk. Bakın Ali Garavi kendisini kamuoyu tanıdı 2004 yılında. Başbakanlığın davetiyle Türkiye'ye gelmiş, hayatını Afrika'da, Filistin'de insan hakları savunuculuğunda geçirmiş bir kişidir dedi ki, bana dedi polis dost bilgisayarımıza girmesin, dışarıdan bize baylok yüklenir mi diye soru soran tek kişi çevirmendi ve arada sordu. Gruptan hiç kimse polis bilgisayarıma nasıl girer diye bir soru sormadı. Gruptakiler şunu sordular. Bakın, kişisel verilerin güvenliği korunması son derece önemli, güncel bir şeydir. Bütün büyük şirketler, bankalar bu verileri müşterilerinin nasıl güven bilgilerini korumak için bankalar sürekli bu alanda eğitim yapıp çalışıyorlarsa insan hakları savunucuları da çalışır. Bizim bilgisayarlarımız, benim müvekkilim İlknur Üstün.
Bu ayrıca yasak bir şey mi yani?
Bir yasak bir şey değil. Bu devletin, düşün, yasa çıkarıldı. Kişisel verilerin korunması yasası çıkarıldı. Hackerlara karşı, dışarıdan yükleme programlara karşı, bir de bilgisayarın aniden çökmesiyle verilerin kaybolmasına karşı neler yapılabilir? Toplantının konularından birisi bu ama inanın büyük bir kısmı stresle başa çıkma. Çünkü Türkiye'deki insan hakları savunucuları, şimdi biz mesela 14 gündür inanılmaz bir stres altındayız.
Siz yani, ne olursunuz bana bu, bir anlatsanıza ya, ben işin aslını merak ediyorum. Yani bu nasıl ortaya çıkmış da niye böyle bir komplo teorileri üzerinden, yani ben bunun komplo teorisi olduğuna inanıyorum. Gördüklerim de onu bana anlatıyor. Normal bir, hani rasyonel bir yaklaşımla izah edemiyorum. Nedir bu işin
ben
rasyonel yaklaşımı?
Biliyor musunuz? İlk andan itibaren burada bir komplo olduğuna inandım. Çünkü bir iki gazete ve bir tane milletvekili, siz de programımıza dahil ettiniz. Milletvekilinin şanını herkes biliyor. FETÖ'cü olmadığını kanıtlamak için çaba harcayan bir milletvekili. Bunların hiç dosya daha teme İstanbul Savcılığı'na gelmeden basında kopardıkları yaygaradan burada bir komplo var ve hükümetin bundan haberi yok. Hükümet ve Anayasal Büro bu olaya vakıf olunca meseleyi anlayacak ve mesele çözülecek dedik. Emniyette de böyle bir izlenim edindik biz. Yani hiçbir şey yok, soru da yok. Arkadaşlarınıza ne denildi biliyor musunuz? Bu toplantıyı kim organize etti, nasıl katıldınız? Siz bu gizli veriyi konuştunuz mu? Daha ilk günden mail trafiğini sunduk bu toplantıya. İHOP, İnsan Hakları Ortak Platformu'na mensup 4-5 insan hakları örgütünün yöneticileri arasındaki yazışmaları sunduk. Biz her yıl insan hakları savunucuları birkaç eğitim yaparız. Bu toplantının kararı 6-7 Nisan'da alınmış. Kimlerin katılacağı belli değil. Yer ve tarih belli değil. 3-4 şehirde farklı otellere bakılmış. En uygun fiyat veren otel seçilmiş. Ankara olabilirmiş, Haziran olabilirmiş ama arkadaşlardan itiraz gelmiş. Kimisi demiş ki ben orucum, Ramazan bayramı, Ramazan ayında gelemem. Birkaçı demiş ki bayram var, bayramda gelemem. Haziran'da yapılması gereken toplantı Ramazan ayı nedeniyle Temmuz'a kalmış. Buna dair bütün yazışmaları sunduk. Her şey çok açık yapılmış. Arkadaşlarımız oradayken Biyanet'in de bir toplantısı var. Onlarla 100 kişi yemeğe katılmışlar. Instagram'da otelden fotoğraf paylaşmışlar.
Gizli toplantıdan.
Evet, düşünün, kapı açık, polisin yakalama tutanağında var, diyor ki havuzun yanında camekanlı bir bölmede, yani küçücük camekanlı bir bölme, havuzdakiler bizimkileri görüyor. Bir masanın etrafında toplanmış konuşuyorlar.
Ya orası da orası da enteresandı. Bu Orhan Deligöz'le konuşurken gizli bölmede yapılan toplantı falan demişti.
Gizli bölme dediği
işte
kumpas olduğu çok açık.
Yani kapı açık.
Bunun yanında camekanlı bir bölüm var.
Kendisine
Orhan Deligöz gitmiş oraları tespit etmiş, ne olduğunu biliyor.
Kendisine gizli bölme değil, polis tutanağı var, kapı açık dediğimizde.
Kapı açık.
Ama orası imar dışı bir şeymiş dedi. Ya belediyenin sorunu dedi. Yani böyle bir şey
bilecek kadar konuya vakıf ama o beni ilgilendirir mi? Türkiye'nin yarısı
imar dışı. Tabii canım, böyle bir şey olabilir mi canım? Yani hayır, işin ne kadar yani farklı noktalarda tartışıldığını söylemek açısından aktarıyorum. Ama yani enteresan, nasıl böyle bir noktaya geldi ve tabii uluslararası anlamda da önemli. Uluslararası afrör bütün
önemli.
Bu işte.
Çok önemli. Bakın şey dediler, benim 20 yıllık arkadaşlarım tutuklandı orada sabaha doğru. Beni en çok yabancıların durumu etkiledi. Çaresizce bizim gözlerimize bakıyorlar. İngilizce ailelerimize haber verin. Hakime dedi ki ben Mozambik'te, Angola'da, Filistin'de, İsrail'de, Kore'de biz böyle bir şeyle karşılaşmadım. Türkiye'nin durumunu düşünün.
Evet. Vallahi
yani
çok can sıkıcı.
O kadar can sıkıcı, o kadar şey. Biz bu yanlışın en kısa sürede düzeltilmesini talep ediyoruz. Hep düzeltileceğine inandık. Bu arkadaşlarımızın dosyasında hiçbir şey yok. 14 gün aradılar. Hiçbir insani şey, koşul olmayan koşullarda bunları orada tuttular. Hasta oldu arkadaşlarımız, aç kaldılar. Buna bu ülkenin yetiştirdiği yıllarca herkesin, hepimizin haklarını savunan insanlardı. Bu insanların gözaltına alınması gerçekten de Türkiye açısından çok büyük bir kayıp.
Ve ayıp.
Ve de çok büyük bir ayıp.
Yani.
Düşünün ya, biz duruşmada şunları söyledik. Benim bir vekilim neyle ikame ediliyor biliyor musunuz? Kadın koalisyonu, Türkiye'deki 100 küsur kadının, bunun İslamcı kadın örgütlerinden tutun eşcinsel örgütlerine kadar, 100 küsur kadın örgütünün, kadın koalisyonunun koordinatörü kadına cinsiyet eşitliği politikada daha fazla kadın isimli bir projeye İngiliz Büyükelçiliği'nin verdiği destek.
O destek
tarafından soru olarak soruluyor. Dedim ki ayıp, siz eğitime gittiğinizde sizin paranızı kim ödüyor? Bakın Adalet Bakanlığı sürekli İsveç'le, İngiliz Büyükelçiliği'yle, Almanya'yla ortak proje yapıyor. Türkiye'de AB projesini en fazla Türk Silahlı Kuvvetleri kullanıyor. AB'nin bir parçasıyız, konseyin bir parçasıyız. Konseyin parasal kaynaklarını Avrupalı kadar Türk yurttaşı da kullanır. Sanki bu gayri resmi bir şey. Sanki
bu ajanlık faaliyeti gibi. Ajanlık faaliyeti gibi gösteriyorlar.
Devlet yetkilisi bunu bilmez mi? Kendisi de yapıyor aynı projeyi. Ben Adalet Bakanlığı, Adalet Akademisi ile İsveç'in ortak yaptığı eğitime de katıldım. Sen İsveç'ten o parayı alınca, AB'den alınca meşru, elbette ki meşru. Ama bir kadın örgütü alınca bu ona casusluk diye geri dönsün.
Valla çok haklı bir isyanınız.
Yani
haklı.
Biz hukuk zemininden çıktık. 14 gün bunlar tutuldular arkadaşlarım. Yabancı olan insan, İngilizce bilmeyen görevlilerin arasında çok ciddi sağlık sorunuyla hastaneye götürülüp bağırıp çağırıp orada kötü muameleye tabi tutuldu. Ve de düşünebiliyor musunuz? Dün sabah 8'de adliyeye gittik. Sabah 6'da biz savunma yaptık. 48 saat ne o hakimler, ne polisler, ne biz uyumuştuk, ne müvekkillerimiz. Böyle bir savunma hakkı, böyle bir mahkeme, böyle bir düzen olabilir mi? Ben sabah 5.30'da inanın ne konuştuğumu bile hatırlamıyorum.
Peki.
Biz o koşullarda orada arkadaşlarımızın yanındaydık.
Peki.
Ve maalesef çok üzücü bir kararla ağlayarak o salondan ayrıldık. Biz şuna inanıyoruz. Yani hükümetin şunu görmesi lazım. Usul kuralları. Adaletin en temel prensipleri herkes için lazım. Herkese lazım. Bu kadar usulsüz, bu kadar kör gözün parmağına, bu kadar düzen dışına çıkan, ya 1000 yıllık, 2000 yıllık asgari ceza hukuku ilkelerini ihlal eder soruşturmalarla hiçbir şey, bu ülkeye hiçbir şey kazandıramazsınız.
Peki. Oya Aydın, anlıyoruz isyanınızı. Çok teşekkürler katılıp bilgi verdiğiniz için. Umarız en kısa sürede düzelir diyelim.
Başından
çok sağ olun.
Beri bu süreci takip ettiğiniz
etmeye çalışıyoruz, evet.
En kısa sürede bütün arkadaşlarımızın aramıza katılmasını ümit ediyorum.
Peki, sağ olun, kolay gelsin. Oya Aydın, insan hakları aktivistlerinin avukatlarından birisiydi. Başından beri kendisinden bu konuyla ilgili bilgi almaya çalıştık. En başta her şey çok flüydü. Sonrasında ortaya atılan bir takım komplocu iddialar vardı diyelim, özellikle Erzurum milletvekili tarafından ve hükümete yakın medyada yer alan. Ardından dün sabah itibariyle savcılığa çıktılar. Neyle suçlandıklarını tam olarak henüz öğrenememiş olsak da tutuklandılar. 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Şimdi Yaman Akdeniz var telefon attığımızda. O da bir hukukçu ve bize bir genel değerlendirme yapmasını rica edeceğiz. Hoş geldiniz Yaman Akdeniz.
İyi akşamlar, merhaba.
Teşekkür ederiz. Şimdi işin ayrıntılarını konuştuk. Tutuklama gerekçesini, ortadaki iddiaları. Oya Aydın avukat adeta isyan etti yani. Sindirememiş içine bir hukukçu olarak. Çok da doğal ve o detayların hepsine tek tek konuşarak isyan etti. Ama bir genel durum var ortada. Yani böyle bir dava, böyle gerekçeler, Türkiye'de işleyen hukuk, uluslararası anlamda bütün dikkatlerin buraya çevrilmesi, ne diyorsunuz yani, nasıl bir tablo oluşuyor?
maalesef artık çok sıklıkla karşımıza çıkan bir tablo olmaya başladı bu, özellikle 15 Temmuz sonrasında. Yani bu tutuklamaların hepsi keyfi ve ağır ve açık usulsüzlük içeren tutuklamalara dönüşmeye başladı. Biz bunu ilk defa görmüyoruz ve tabii gözaltı süreci başladığında da bunun bu şekilde devam edeceğini ben şahsen maalesef tahmin ettim. Çünkü daha önce de özellikle tutuklu gazeteciler açısından baktığımız, hukuken destek verdiğimiz Atilla Taş olsun, Murat Aksoy olsun, diğer tutuklu bir sürü gazetecinin de başına geldiği gibi önce gözaltı süreci başlıyor, arkasından tutuklamayla devam ediyor ve hatta o yanımların da başına geleceği gibi itirazlar da gerekçesiz kararlarla, tutukluluğa karşı yapılan itirazlar reddediliyor. Ondan sonra savcılıklar nezdinde iddianame hazırlamak için delil toplanmaya başlanıyor. Yani bu dosyada da siz defalarca ayrıntılı olarak konuştunuz. Baktığınız zaman da şu anda tutuklamayı gerektirecek sebeplerin hiçbiri oluşmamış.
Yani, terör örgütü yok ortada. Yani hangi terör örgütü olduğunu da herhalde ortaya koymamışlar. Yani neyle suçlanıyor bu insanlar?
Koymamakla birlikte suç ceza hakimliğin kararından görüldüğü üzere toplanan deliller ya da tutuklamaya gerekçe gösterilen deliller hep sonradan ortaya çıkan deliller. Yani aslında bu soruşturma da sonradan ortaya çıkan bir soruşturma. Yani
niye başladı zaten sorusunun yanıtı yok herhalde anladığım kadarıyla.
Yok, evet. Yani bunun aslında hukuken açıkçası Oya Hanım'ın da isyan ettiği gibi boşuna konuşuyoruz. Çünkü bu olan biteni hukukla açıklamak kesinlikle mümkün değil. Neden gözaltına alındılar ya da işte Büyükada'da bulunmak suç mu? Yani hava güzel, Temmuz ortasındayız. Nerede toplansalardı, Uludağ mı çıksalardı? Dolayısıyla gizli bir toplantı yok. Sivil toplumda, akademide yapılan yüzlerce, binlerce toplantıdan bir tanesi. Biraz önce Oya Hanım'ın da belirttiği gibi fon almak uluslararası kurumlardan sakıncalı bir şey değil. Ajanlıkta suçlanacak değil. Bunların hepsi şeffaf, açık fonlar ve toplantılar. Benzeri fonlar devlet tarafından da alınıp Avrupa Konseyi ile, Avrupa Birliği ile toplantılar yapılıyor, uzmanlar çağrılıyor. Yani hani yabancıların da o toplantıda olması gayet normal.
Bundan sonra olmaz herhalde ama yani bu tip bir toplantının Türkiye'de yapılması pek mümkün görünmez bundan sonra. İnsan hakları, ifade özgürlüğü,
tabii şimdi bütün bu uluslararası kuruluşlar, gözaltılar, tutuklamalar bunlar chilling efekt, yani korkutucu veya dondurucu bir etkisi oluyor. İnsanlar artık zaten sosyal medyada açık açık yazmaya, özellikle muhalif görüşlerini bildirmeye çekiniyor. Çünkü yazarsanız Facebook'ta, Twitter'da işte gözaltına alınabiliyorsunuz, tutuklanabiliyorsunuz. Şimdi toplantı yapmaya başlarsanız toplantıların basılıp insan hakları savunucularının işte gözaltına alınması, tutuklanması süreci başlıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir siyasi baskı var bir taraftan. Bir taraftan da hani bunu siyaseten de ben açıkçası açıklayamıyorum. Yani anlayamadım gerçekten ne oldu. Hepsi de tanıdık insanlar, arkadaşlar. Ama hukuken bunu hiçbir şekilde açıklayamayız. Çünkü
ben bir şeyi
zaman
çok merak ediyorum Yaman Bey.
Evet.
Şimdi orada bir savcı var, polisler var. Önce soruşturuyorlar, önlerine geliyor bu. İşte Oya Hanım anlattı, bir Türkiye haritası çok konuşuldu üzerinde, onun için söylüyorum. Stres yaratan nedir? Resimleyin dediklerinde o aktivistlerden birinin çizdiği bir Türkiye haritası ona da benzemiyor diyor. İşte Suriye'de tanklar, öbür tarafta yüksek binalar. Onun dışında bir takım işte o fonlar, şunlar bunlar. Normal bir polis, bu soruşturmayı yapan bir polis, buna ilişkin soruşturmalar yaptığı için tecrübesi vardır. Ya burada bir şey yoktur falan diye düşünmez mi? Bir. Savcıya gittiği zaman savcı ya bir dakika bu hangi ceza kanunu nedir ne değildir diye bakmaz mı? Böyle bir iddiayı nasıl ortaya koyar? 3. Mahkeme aşaması, suç ceza hakim önüne geldiği zaman ya bir dakika biz bu insanları niye tutukladık, niye getirdik önümüze, niye tutukluyoruz, niye tutuklama talep ediyor demez mi? Yani nasıl
demiyorlar bu? İşte nasıl sorunda orada.
Zincir nasıl yani bu? O rasyonellikten nasıl uzaklaşılıyor bu kadar? Ben bu konuda biraz takık vaziyetteyim.
İşte bütün bunlar, adalet yürüyüşleri neden yapıldı? Yargının üzerindeki baskılar, Atilla Taş, Murat Aksoy ve diğer gazeteciler tahliye edildikten sonra neden o gece tekrardan tutuklandılar ve arkasından tahliye kararını veren 3 hakim ve 1 savcı görevden alındı ve soruşturulmaya başladı. Bunlar hepsi aslında daha büyük bir sorunun ve resmin bir parçası. Orada da tabii ki Türkiye'de adalet sisteminin doğru düzgün işlememesi ve üzerindeki baskılarla açıklanıyor. Yani, başka türlü bunu açıklamak mümkün
şimdi
değil.
Bizi
çünkü burada içi doldurulamamış bir suç ceza hakimliği kararı, içi doldurulamamış bir savcılık talebi. İşte efendim bilmem kimle konuşmuşlar da işte o kişi baylok kullanıcısıymış. Nereden bileyim ben o kişinin baylok kullanıcısını oldu? Veya işte bir tane belge çıkmış bilgisayarda falan. Yok yani içi doldurulamamış bir tutuklama suç talebi ve içi doldurulamamış bir tutuklama kararı. Gerekçeden, hukuktan uzak.
İki yorum var bizi izleyenlerden. Müsaade ederseniz sizin de bulunduğunuz ortamda okumak isterim. Erhan Erdem diyor ki Yavuz Bey dikkat edin, baylok kullanan dinleyicileriniz olabilir, başınız belaya girmesin. Şimdi biz aslında bu baylokçularla konuşma meselesi Kadri Gürsel'de gündeme gelmeden önce ya olmaz böyle şey falan diyebilirdik. Ama önümüzdeki dönemde böyle bir suçlama da ortaya çıksa herhalde artık şaşırmayacağız diye düşünüyorum. Doğru bir noktadan girmiş.
Yavuz Bey, çember daralıyor. Özlem Dalkıran benimle de konuşmuşluğu var. Sizin de şimdi benimle konuşmuşluğunuz var. O zaman bunların hepsi irtibata giriyorsa zaten yakın bir sürede hepimiz benzer bir durumla karşı karşıya kalacağız gibi gözüküyor.
Bir başka değerlendirmede bunlar terörist. İstediğiniz kadar ıkının sıkının yalan söyleyin. Onca gavurun bir adada toplantı yapması ajan olduklarının kanıtı olarak yeterli zaten diyen başka bir izleyicimiz var. Herhalde o izleyicimize, o takipçimize hitap eden bir soruşturma diye de buna bakabiliriz. Yani bu kadar basit olabiliyor.
Yani bunlar bu arkadaşlar ortalıkta dolaşan isimleri insan hakları camiasında, hukuk camiasında bilinen arkadaşlar, işte Çağlayan'daki davalara, tutuklu gazetecilerin, diğer akademisyenlerin davalarına her bir daim katılan insanlar. Yani böyle bir toplantı yapacak olsalar herhalde daha gizli yaparlardı diye düşünüyorum. Büyük adanın ortasında toplanmazlar.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Eman Akdeniz. Bakalım inşallah geçer bu sıkıntılı süreç. Sağ olun. Hukukçu Yaman Akdeniz'de de konuştuk. Gerçekten önemli. Niye? Hiçbirini tanımıyorum bu adamların, gözaltına alınanların. İşte konuşanlardan Oya Aslan, arkadaşlarımız, dostlarımız dedi. İsmen dahi ilk defa duyduğum isimler var içlerinde. Yani bir tanışıklık üzerine değil ama Türkiye'de bir sorun yaşanıyor. Bu soruna dikkat çekmek üzere bu yayınları başından beri yapmaya çaba sarf ettik. Ortaya çıkan tablo gerçekten endişe verici. İşte bir adada yabancılar bir araya geliyorsa onlar teröristtir. İstediğiniz kadar ıkının sıkının diyen bir bakış mı geçerli olacak Türkiye'de? Yoksa işin içine delilleri koyup öncesinde yapılan araştırmalar, hukuki ilkelere uyan bir soruşturma süreci, ardından hukuki olarak kimsenin vicdanını yaralamayacak bir karar mı savcı ve hakim tarafından verilecek? Budur asıl olan. Ama son dönemde verilen kararları belki sembolize etme açısından önemli. İşte baylokçular da sizi dinliyor diye bir radyocunun tutuklanması bile hesap edilebilir bir vaziyette. Yaman Akdeniz, benle konuşunuz, Oya Hanım'la konuşunuz, bunlar irtibatlı diye hepimiz adına bir şey de yapılabilir diyor. Gerçekten insanı korkutan düzeyde, hukuk açısından şaşırtan bir takım kararların altına imza atılıyor. Bunların düzeltilmesi önemli. Bir de şunu düşünelim. 2011 yılına kadar, 2002'den 2011 yılına kadar Türkiye insan hakları örgütleri tarafından yakın izleme sürecindeydi. 90'lı yıllarda özellikle insan hakları örgütleri, işkenceyle mücadele dernekleri, örgütleri Türkiye'yi yerden yere vuruyorlardı yaptığı uygulamalar nedeniyle. 90'lı yıllarda, 2002'den sonra AK Parti hükümet döneminde buralarda çok önemli mesafeler kat edildi. Avrupa'da yeşillerle, sosyalistlerle çok iyi ilişkiler kuruldu. Bu nedenle de zaten Avrupa Birliği ile müzakerelerde farklı bir noktaya doğru ilerlenebildi. Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi'nin başkanı Türk seçilebildi. Oradaki parlamenterler Türkiye'ye güvenlerini ortaya koyabildiler. Claudia Roth gibi bir isim Türkiye dostu olabildi. 90'lardan sonra Türkiye'nin işkenceyle mücadele, insan hakları konusunda attığı adımları göz önünde bulundurarak o dönem askerlerin ağırlığının ortadan kaldırılması için yapılan düzenlemelere de tam destek verdi ve AK Parti hükümetine de tam destek verdi. Sonrasında 2011 yılından sonra Türkiye'de biraz bakış ve vizyon değişmeye başladı ve yavaş yavaş insan hakları örgütleri, uluslararası örgütler Türkiye'nin düşmanları olarak algılanmaya başlandı ve bugün gelinen noktada da herhalde o algının bir ürününü görüyoruz. Ama bundan sonra insan hakları örgütlerinin verecekleri raporların pek olumlu olmayacağını göz önünde bulundurmamız lazım. Bana ne diyenler olabilir ama o raporların bütün Avrupa başkentlerinde, dünya başkentlerinde dikkatle takip edildiğini ve uluslararası ilişkilerde önemli bir etken olduğunu da unutmamak lazım. Zaten herhalde önümüzdeki dönemde Türkiye'de yabancıların da içinde bulunduğu bu tip bir toplantının organize edilmesi de pek mümkün görünmüyor.
Bir de bunu dinle.
Nuriye Gülmen telefon attığımızda.
Son çalana kadar devam edeceğiz.
Somut bir kazanım bekliyoruz. Yani eylemi böyle noktadır. İşimizi istiyoruz.
Bizim ekmeğimiz var nazar. Bu bir ekmek kavgası. Bize asla bunu bırakın demesinler. Çok çok büyük bir adaletsizliğin muhatapları olduk.
Sağlığımız yani kötüye doğru gidiyor ama moralimiz, inancımız yerinde. Evet. O nedenle sorun yok. Tabii bunun bedeli var. İşte o bedeli ödüyoruz.
Kendi halkını insan her zaman silahla vurmaz. Bir de yanlış eylem ve işlemlerle vurur.
Bir de bunu dinle.
Semih Özakça ve Nuriye Gülmen bu meseleyi de gündemde tutmaya çalışıyoruz. Çünkü cezaevindeler, açlık grevindeler ve onlara destek için Yüksel Caddesi'nde eylemlere devam etmek isteyenler var. O devam etmek isteyenlere yönelik polisin tavrı ortada, gözaltına alınıyorlar, haklarında ev hapsi veriliyor ve bu süreç devam ediyor ama açlık grevleri devam ettikçe tehlike de büyüyor. Bu konu insan hakları aktivistlerinin de gündemindeymiş. Belli ki içlerinden birisinin evraklarının arasından çıkan Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'le ilgili bir belgede suç delili kabul edilmiş. İşte Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'i en son ziyaret eden isimlerden birisi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Tur Yıldız Biçer. Hem onunla bir konuşalım istedik çünkü durumlarının, en azından sağlık durumlarının gitgide kötüleştiğine ilişkin bilgiler de görüyor. Ne gördü, izlenimlerini almak istedik Tur Yıldız Biçer'den. Sağ olsun bizi kırmadı, telefon attığımızda. Hoş geldiniz Sayın Biçer.
Hoş bulduk Yavuz Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Siz dün ziyaret ettiniz herhalde Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'i. Ne gördünüz, bize anlatır mısınız biraz?
Evet, dün ziyaret ettim. Yaklaşık 6 saat kadar cezaevindeydim. Hem yönetimle hem sağlık çalışanlarıyla görüştüm. Hem Nuriye ve Semih'le görüştüm. Öncelikle şunu söylüyorlar. Yani bu süreç içinde destek olan herkese sevgi ve selamlarını iletiyorlar. Bunun için çok teşekkür ediyorlar. Sağlıkla ilgili taleplerimiz ön planda değil diyorlar öncelikle. Yani bunu ısrarla söylememi istediler her noktada. Bizim de var, tek talebimiz var, en önemli talebimiz. İşimize dönmek istiyoruz. Biz işimizi, ekmeğimizi istiyoruz. Tek talebimiz bu. Bu da siyasi bir talep. Onun dışındaki sağlıkla ilgili konular elbette önemli ama bu yönde bir talebimiz yok diyorlar. Ama biz her ne kadar onlar öyle desek de tabii hekim olarak, insan olarak, öncelikli olarak o konuda da neler yapabiliriz? Onunla ilgili hem Ankara Tabip Odası'yla görüştüm. Onların da daha önce iki kere Adalet Bakanlığı'na hekimliklerini biz gönüllü olarak yapabilelim noktasında başvuruları vardı. Ancak Adalet Bakanlığı tarafından reddedilmişti bu başvurular. Hem de avukatlarıyla görüştük. Bugün de yaklaşık bir saat süresine kadar, iki saat süreyle Adalet Bakanı'yla görüştüm.
Ne diyor?
Bu konuyu ilettim. Hem gönüllü olarak benim de doktorluklarını yapmaya gönüllü olduğumu söyledim. Yine Ankara Tabip Odası'nın hani tarafsız bir hekim grubu tarafından bundan sonraki riskli süreçte takiplerinin yapılmasına talip olduklarını söyledim. Yani Adalet Bakanı şöyle söylüyor. Aslında hani özetle söylemek gerekirse İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun durduğu noktadan farklı bir noktada duruyor. Ben diyor dosyanın ayrıntılarına ve içeriğine bir bakan olarak bakmadım diyor. Bu dosyaya bakmadım. Ayrıntıları bilmiyorum diyor. Hani ona şunu sorduk. Peki yani siz bu noktadayken bir başka bakan ve konuyla sizin kadar da ilişkili olmayan bir bakan başka yönde açıklamalar yapıyor. Peki bu bilginin O zaman bu insanların hem yargılanma sürecine hem de mesela dün başlayan komisyon sürecine yani nasıl etkisi olacak? Nasıl tarafsız karar verebilecek bu komisyon? Yargı nasıl karar verebilecek? Nasıl şeffaf olacak? Nasıl baskı altında olmadan karar verecek? Hani bu noktadaki endişelerimizi ilettik. Çünkü Nuriye ve Semih'in bu konuda endişeleri var. Hani dün başlayan komisyon elbette bir başvuru yapacaklar ama yani başvurunun da ne kadar anlamlı olduğu konusunda tereddütleri var. Hani ben de şunu söyledim Sayın Bakan'a. Dedim ki bu komisyon tamam insanlar bel bağlıyorlar buna 200 bin kişi başvuracak. Komisyonun kurulmasına 2 Ocak'ta karar vermişsiniz dedim. 2 Ocak'tan sonra 2 Ocak'ta alınan bu karardan sonra 12 Temmuz'da tam 15 Temmuz'dan 3 gün önce kuruluyor. Arada 7 ay var.
17'sinde de çalışmaya başlıyor herhalde değil mi?
Evet yani 7 ayda bakın bu komisyon 2 Ocak'ta karar alıp 3 Ocak'ta kurulsaydı yani sonuçta öyle değil mi? Başbakanlığa bağlı bir komisyon. 7 kişi görevlendiriyorsunuz. Yani bunun için 7 aya ihtiyaç var mı? Bu işler hiç bu noktaya gelmeyecekti. Yani sırf Semih ve Nuriye değil. 200 bin kişi mağdur. 200 bin kişi açlıkla terbiye ediliyor. 200 bin kişi hukuk arama noktasında bile bir şey bulamıyorlar yani tutunacak bir dal bulamıyorlar. Yani bu kadar mağduriyet yaratılmamış olurdu. Yani bu konudaki şeylerimizi söyledik bakana açıkçası. Hem Nuriye ve Semih'in bu konudaki tereddütlerini komisyonla ilgili hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun söylediklerinden tabii ki çok rahatsızlar. Hani biz diyorlar söz söyleme noktasında değiliz, özgürlükleri kısıtlanmış insanlarız. Sonuçta Adalet Bakanlığı'na bağlı bir yerdeyiz biz. Adalet Bakanı'nın bu yargı dışındaki bu açıklamalarına bir bakan olsa da açıklayan hani elbette müdahil olması lazım. Yani bizim de hakkımız, hukukumuz var. Arkamızdan konuşulmasına kimsenin izin vermemesi lazım. Yani de talepleri vardı. Onları ilettik.
Sonuç alınır yani gibi bir görüntü var mı?
Efendim?
Sonuç alınabilecek gibi bir ihtimal var mı?
Yani sonuç alınabilecek noktada tabii biraz da iletişimle çözülebilecek noktalar elbette var. Ayrıntılı dosyayı ilettik biz de. Yani bu hukuk dosyasını ilettik. Hı hı. Hani bakanım ben ayrıntılarını bilmiyorum. Nedir bu bağlantı? Çünkü şu anda tutuklu olmalarının nedeni biliyorsunuz terör örgütüyle bağlantılı.
Evet.
Yani bu bağlantı somutlaştırılmış bir şey yok. Hı hı. Kaçacak halleri yok. Yani tutukluluk gerekçelerini soruyoruz. Hiç kimse buna bir cevap vermiyor. Hı hı. Yani Somut bir şey var mı diyoruz. Somut bir şey yok ortada. Adalet Bakanı ben bilmiyorum diyor.
Ama İçişleri Bakanı DHKPC'li diyor.
Tamam bunu söylüyor da yani bunu neye dayanarak söylüyor? Adalet Bakanı da bilmiyor. Hani biz de şunu öğrenmek istedik. Yani elinizde bir şey varsa hani lütfen paylaşın. Öyle değil mi? Biz de öğrenelim hani kamuoyu olarak.
Evet.
Yok diyor yani böyle bir bilgi yok. Somut bir veri yok ortada.
Peki hani komisyon öncelikli olarak bu dosyayı ele alma ihtimali biraz daha güçlenmiş görünüyor mu en azından sizin bu temaslarınızın ardından?
O yönde bir talepleri tabii avukatlarının olacak. Ama yani o kadar bir nasıl diyeyim zor bir konu ki. Şöyle yani işte resmi gazetede usul ve esaslar yayınlanmış diyor bakan. Eğer o usul ve esaslar içinde sağlık gerekçesiyle şey yoksa mesela başvurular eğer başvuru tarihine göre düzenlenecekse o zaman yapılacak bir şey yok. Yani ama bilmiyoruz da bu usul ve esaslar işte komisyon bağımsız olarak çalışabilse aslında biliyor musunuz? Bağımsız bir komisyon olsa yani tamamen bu aksaklıkları çözme yönünde hani hukukun önünü açma yönünde çalışabilse baskı altında kalmadan hani belki daha böyle bir iyimser konuşabileceğiz ama işte bir tarafta böyle konuşan daha komisyon kurulmadan konuşan bir bakan bir tarafta sürekli kamuoyunu böyle algı operasyonlarıyla yönlendirilmeye çalışılan bir siyaset anlayışı olduktan sonra hani komisyondan ne kadar bir beklentimiz olabilir? Tabii soru işaretleri elbette çok fazla.
Peki umarız bir sonuç alınır. Sağlık durumlarına ilişkin nasıl bir şey söyleyebilirsiniz? Çünkü işte kiloları düşmüş, yürümekte zorluk çekiyorlar gibi haberler görüyoruz.
Neyi düştü? Pardon duyamadım.
Kiloları düşmüş, yürümekte güçlük çekiyorlar gibi haberler görüyoruz. Onunla ilgili bir
izlemeler var mı? Elbette ki yani çok 30 kilodan fazla ikisinin de kilo kaybı var. Ancak açlık grevlerinde bu eski dönemlerdeki gibi değil. Hani bu dünyada da böyle B1 vitamininin açlık grevleri sırasında alınmasına bağlı olarak hani sinir sisteminin korunması sağlanıyor. Çok etkili oluyor bu B1 vitamini özellikle. Hı hı. Onlar da en başından beri alabilmişler B1 vitaminini. O nedenle hani şeyleri çok yerinde, bilinç düzeyleri yerinde, herhangi bir hafıza kaybı, bilinç kaybı, işte bir sinir sisteminde herhangi bir şey deficit yok. Hani kilo kaybı var elbette, yani sürekli oturmaya, hareket edememeye bağlı kas eklem ağrıları var. Ama dediğim gibi hani bunlar onlar için ön planda değil. Diğer noktada bütün kamuoyuna şu anlamda sesleniyorlar. Hani lütfen bu konu artık bizden çıktı. Çünkü biz işimize dönsek bile yani bu baskı ve adaletsiz ortam devam ettiği sürece bizim gibi insanlar ya da bizler işimize döndükten bir süre sonra yine benzer uygulamalarla işimizden olabiliriz. Dolayısıyla hani biz bu konuyu bir adalet arayışı olarak içselleştirdik diyorlar. Kamuoyuna vermek istedikleri mesaj bu aslında. Yani bu noktada herkesin yapabileceği bir şey var dediler ısrarla. Yani vatandaşlarımıza bu noktada ulaşmak istiyorlar.
Siz de bu mesajı
bu yönde.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Tur Yıldız Biçer.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar için diliyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'le konuştuk. Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'i en son ziyaret eden isimlerden birisi. Evin işleri yerinde, sağlıkla ilgili ciddi sıkıntıyı en azından B1 vitamini alarak yaşamıyorlar. Başından beri aldıkları için böyle bir sonuç var diyor. Kilo kaybı var, eklem ağrıları var. Ama dert ortaya çıkan hukuksuzluğun ortadan kaldırılması, bunun üzerinde bir tartışma olmalı diye kendi mesajlarını doğrudan biz dinleyenlere de iletti. Şimdi hep zaten hukuktan bahsediyoruz. Adalet Bakanı ile konuştuğumda anlattı ama sanki Adalet Bakanı'nın girişimlerinden çok ciddi bir sonuç alınamayacakmış gibi bir hissiyatı da vardı. İhraç edilen bir öğretmen, örnek bir dava var. Ondan başında bahsetmiştim size. Zonguldak'ta Çay Cuma Sipahiler Ortaokulu'nda görevli. Aynı zamanda Eğitimsen Şube Sekreteri İsmet Akyol, Eğitimsen Çay Cuma Baş Temsilcisi Gökhan Taner Günsan'la birlikte kanun hükmünde kararnameyle görevlerinden ihraç ediliyorlar. Yani memuriyetten ihraç ediliyorlar. FETÖ-PDE ile bir ilgileri olmadığını ve sendikal faaliyetleri nedeniyle hukuksuz ihraç edildiklerini söylüyorlar. Çevreden de onlara çok destek oluyor. Bir kampanya başlatılıyor ve bu ikilinin göreve dönmesi için kampanyada toplanan 3500 imza OHAL bürosuna teslim ediliyor. Kaymakamlık bununla ilgili suç duyurusunda bulunuyor bu meselelerle ilgili olarak ve bir soruşturma yapılıyor. O soruşturma sonrasında bu öğretmenlerin FETÖ'yle bir ilgisi olmadığına ilişkin tespit savcılık tarafından yapılıyor ve bu zaten belliydi, aleni bir durumdu. Ben görevim sırasında FETÖ'yle mücadele ettim, onların bütün organizasyonlarına karşı çıktım, bunun için de istenmeyen adam ilan edildim diyor İsmet Akyol ve bu sonuç çerçevesinde göreve iade edilmesi gerektiğini söylüyor. Zaten OHAL komisyonuna başvurusunu da yapmış. Yani bu örnekleri de görmek lazım. Neyle, kim tarafından, hangi gerekçeyle şikayet edilip kanun hükmünde kararnameye ismi nasıl konulduğu belli olmayan bir takım devlet memurları da, yani kurunun yanında yaşlar da var. Bu yaşları da göz ardı etmemek lazım. Umarız bu komisyon, çok fazla başvuru var, nasıl altından kalkacak tam olarak bilmiyoruz. Çalışma sistematiğini göreceğiz önümüzdeki dönemde ama yaraya merhem olabilir diyoruz. Her ne kadar süre uzun olsa da OHAL komisyonunda alınacak kararların yargıya açık olması da başka bir umut doğuruyor. Eğer hiçbirinden sonuç alınamazsa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilecek. Başbakan Binali Yıldırım da bugün grup toplantısında buna ilişkin değerlendirme yaptı ve bu yolu açtık dedi. Komisyona şu ana kadar şu kadar geldi, bu kadar gitti, bütün bunlarla ilgilenecek ve bir sonuç almaya çalışacak dedi ama asıl gündem maddesi Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Yıldırım şöyle konuştu grup toplantısında: kendi yaptıklarını masum gösterip milletimizin vatan savunmasına gölge düşürmeye çalışanlar var. Yaşananlara kontrollü darbe diyerek kendi kontrolünü başkasına kaptıranlar var. Biz bize söylenenlere bir yere kadar müsamaha gösteririz ancak o gece vatanı için can veren şehitlerimize haksızlık edilmesine asla izin vermeyiz. Gazilerimize, sokağa dökülen milyonların mücadelesine gölge düşürmeye kimsenin hakkı da yok, haddi de yoktur. Bunu yapanlar millete karşı en büyük ayıbı işliyor. Başta ana muhalefet partisi Kılıçdaroğlu olmak üzere milletimize özür borcu var. Lafı evirip çevirmeye gerek yok. 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal etmek isteyen FETÖ terör örgütü Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki eylem ve söylemlerinden cesaret alıyor. Kendisi yol yorgunu, biz de kendisini uyarıyoruz diyor. Kontrollü ruhlara karşı dikkatli ol, bunların kontrolüne girme. FETÖ'nün yüzünden güller açtıracak her açıklamayı yaparken bir yandan da sırtını Kandil'e dayayanlarla birlikte yürüyor diyor. Başbakan Binali Yıldırım bugünkü grup toplantısında son dönemde AKP sözcülerinin çok sıklıkla yaptığı gibi yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almış durumdaydı. Kılıçdaroğlu da grup toplantısında konuştu. Canlı yayınlanan bu konuşması merak ediliyordu çünkü adalet yürüyüşü ve sonraki mitingin ardından ilk kapsamlı açıklamasıydı bu. Önce Tunceli'de katledilen öğretmenle ilgili konuştu ve bu olayı şiddetle kınadığını söyledi. Adalet yürüyüşünü bu yüzden yaptık, bütün mağdurların sesi olmak için dedi ve iki tane 15 Temmuz var görüşünü tekrar etti. Birinci 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimidir ve insanları öldürmesidir, uçaklarla üstüne bomba atmasıdır insanların. İkinci darbe girişimi de bu hükümetin bunu fırsat bilip o hal ilan edip bütün ipleri eline alması, meclisi yok farz etmesidir dedi. Ardından da 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara bir yanıt verdi. Hazret FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıksın diyorum, Hazret kızıyor bana ödlek diyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek meclisin yetkisi elinden aldınız diyorum, Hazret kızıyor bana bandallar diyor. Adil yargılama yapın diyorum, Hazret yine kızıyor nankör diyor. Ben İbrahim'den yanayım, o Nemrut'tan yana, oysa onun çok korktuğunu biliyorum. Ben korkmam, verilmeyecek hesabım yok ama o korkuyor diyor. Ve sonra da meydan okuduğunu söylüyor ve diyor ki hadi diyor, ödlek değilsen, korkak değilsen, senin havuz medyanda senin istediğin saatte gel birlikte 15 Temmuz'u tartışalım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'na meydan okurken bu arada 3 kez mecliste yapılacak 15 Temmuz anmalarıyla ilgili program değiştiren meclis başkanını da çok sert sözlerle eleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Sarayın sözcüsü, sarayın gölgesinde hareket ediyor. Herhangi bir inisiyatifi yok diyerek İsmail Kahraman'a yöneltti eleştirilerini. Osman Baydemir de bugün konuştu. HDP'nin sözcüsü, Gülen'i istiyorsan neden asacağım diyorsun diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimi olarak Gülen'in Türkiye'ye getirilmesine ilişkin bir talebi olmadığını iddia etti. Erdoğan'a 15 Temmuz'da darbe girişimi gecesi Marmaris'te suikast düzenlemek konusunda bir girişimde bulundukları iddia edilen askerler vardı biliyorsunuz. Marmaris'e giden bu özel timciler, işte kırmızı bordo bereliler. Bunların başında Tuğgeneral Sönmez Ateş vardı. Bugün görülen davada o konuşmuş. Dikkat çekici bir takım açıklamaları var. Onları aktarayım size. 3 yılda 20 milyon dolarlık bir paradan bahsediyoruz demiş. İki subayı suçluyor. EM ve ŞB kısaltmalarını kullanarak bunların Balyoz ve Ergenekon'da birçok insanın hayatını kararttığını söylüyor. Şimdi de kendileri için FETÖ'cü dediğinden bahsediyor ve onları suçlarken 3 yılda 20 milyon dolarlık bir paradan bahsediyoruz. Onları getirin, huzur alın ve bunları tartışalım. Ben görevim zamanında Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığım sırasında bu adamları MİT ve emniyete bildirmiş bir insanım. Şimdi bunlar çıkmış benim için FETÖ'cü diyerek itirafta bulunuyorlar. Birçok insanın tutuklanmasına neden oldular. O adamlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum demiş. EM 17 Haziran 2016 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'a gidip darbeyle ilgili 17 Haziran'da 15 Temmuz'dan bir ay önce uyardı. Buna ait bilgi de delil dosyasında ifadesinde yer almaktadır diyor. Yani Abidin Ünal'ın darbeden bir ay önce bu şahıslar tarafından uyarıldığını söylüyor. Ve bu iddiaları çerçevesinde Adil Öksün de bu iki isimle beraber çalıştıkları iddiası da var. Yani davalar ilerledikçe bir takım itiraflar, bir takım iddialar, başka bir takım iddialar da ortaya çıkacak. Bunlar strateji olabilir ama strateji olsa bile bunlara dikkat etmek ve üzerinde herhalde soruşturmaları biraz daha yoğunlaştırmak gerekecek. En azından var olduğu iddia edilen bu yapıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri içinde. Çünkü bir takım itirafçılar var. Bunlar Balyoz'da, Ergenekon'da rol aldıklarını söylüyorlar. Bugünü ilişkin ilişkin bir takım itirafta bulunuyorlar. Bunlar FETÖ'cüdür, bunlar değildir diyorlar. FETÖ'cü dedikleri isimler başka itiraflarda bulunuyorlar. Ve bütün pisliklerin ortaya dökülmesi için bunların bir şans olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Şimdi bu haberleri de size aktardıktan sonra şu Ankara'ya bir gidelim. Ankara'da Anıtkabir. Anıtkabir'de yapılaşma izni çıktı diye yer yerinden oynadı deyim yerindeyse. İşin içinde Melik Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi olunca acaba sorusu da gündeme geldi. Bu iddiayı ortaya atan isimle konuşacağız. Ankara Mimarlar Odası Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'la bir nefes alıp ama.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Şimdi Ankara'da geçen yıl alınan bir karar var. O karar o kararda Anıtkabir'in hemen yanındaki bir yeşil alanın imara açılmasının da önü açıldığı iddia ediliyor. Ankara'daki Mimarlar Odası Şube Başkanı tarafından. Bu iddia ortalığı ayağa kaldırdı. Anıtkabir'deki o yeşil alanda konut mı açılacak, oralar daraltılacak mı? Şimdi Ankara'yı düşünün. Daha önce Atatürk Orman Çiftliği dokunulmaz bir alandı. Kenarından, köşesinden, derken çiftlik diye bir arazi kalmadı. Ben eski Ankaralıyım. Gerçekten içim yanıyor bunu söylerken. Şimdi de acaba sıra Anıtkabir'de mi diye herkesin kafasında soru işaretleri oluştu. Melik Gökçek bir takım açıklamalar yaptı ama bu işi gündeme taşıyan Tezcan Karakuş Candan'la Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı ile önce bir konuşalım. Sonra ona zaten Melih Gökçe'nin yaptığı açıklamaları da soracağız. Hoş geldiniz Tezcan Karakuş Candan.
Merhaba, iyi yayınlar.
Sizi de eleştiriyor Melih Gökçek yaptığı açıklamalarda ama bir durumu bize anlatır mısınız? Şimdi meclis bir karar alıyor. Bu kararla birlikte o Anıtkabir aynı zamanda orası bir sit alanı. Onun imara açılmasını söz konusu nedir durum? Yani tartıştığımız meseleyi tam bilelim diye söylüyorum.
Şimdi Büyükşehir Belediye Meclisi 11 Mayıs 2016'da Anıtkabir koruma amaçlı imar planında değişiklik yapmak üzere belediye meclisine bir teklifte bulunuyor. Evet. Bir meclis kararı alıyor.
Bir yıl önce.
Evet. Bu meclis kararının planı da 7 Temmuz'da askıya çıkıyor.
7 Temmuz dediğimiz bir sene sonra çıkıyor değil mi askıya? Bir sene duruyor o karar.
Bir sene duruyor. Niye duruyor bilmiyoruz. Bir sene sonra askıya çıkıyor karar. Planla birlikte meclis kararını değerlendirdiğimizde meclis kararındaki şeyler çok açık yani kararlar. Bir tanesi işte Melik Gökçe'nin söylediği işte bu Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarının olduğu alandaki park alanının askeri alana çevrilmesi. Onu da diyor ki Milli Savunma Bakanlığı'nın lojmanları kaçaktı. Biz onları yasallaştırmaya çalışıyoruz
evet
diye savunuyor. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin görevi kaçak yapıyı yasallaştırmakmış, bunu anlıyoruz. Ama Milli Savunma Bakanı da açıklama yaptı biliyorsunuz, bizim böyle bir talebimiz yok diye.
Şimdi tabii onu bir net olarak biz dinleyenlere aktaralım. Melik Gökçek diyor ki zamanında diyor bize bir talepte bulundular. O talep çerçevesinde orayı bilmem ne yaptık. İşte yeşil alan, sit alanı şu bu falan. Şimdi tekrar talepte bulundular. O kaçak alanı imara açmak için veya o lojmanları kaçak olmaktan çıkarmak için biz sadece onu yaptık diyor. Bir sene önce yapıyor bunu. Bir sene sonra askıya çıkartıyor.
Ama Milli Savunma Bakanı bugün bir açıklama yaptı. Bizim böyle bir talebimiz
yok diyor. Tamam. Şimdi
evet, böyle bir talebimiz olmadı orada diyor. Evet. Ama meclis kararlarında bakıyorsunuz Milli Savunma Bakanlığı'nın zaten öyle bir talebi de yazılı olarak var. İkincisi Anıtkabir alanını sadece anıt bloğun alanı olarak değerlendirmek mümkün değil. Yani şimdi anıt bloğun alanı olarak değerlendirirseniz sadece o Atatürk'ün mozolesinin olduğu anıt blok bizi ilgilendiriyor, gerisi ilgilendirmiyor dersiniz. Oysa Anıtkabir bir bütün olarak ele alınmak durumunda. Yani çevresindeki peyzajıyla, çevresindeki konut yapılaşmasının işte yüksekliğine kadar etkileşim alanı denilen bir sınırı da kapsıyor. Anıtkabir tarihi sit alanı, bir de etkileşim alanı var. Şimdi etkileşim alanındaki bütün hareketlere de dikkat etmek zorundayız. Çünkü o anıtın simgeselliğini veren etrafındaki çevrenin peyzaj düzenlenmesi ve çevredeki yapılaşmanın düzenlenmesi. Yani siz Anıtkabir bloğunu koruyup çevresine 24 katlı yapı veremezsiniz mesela. Onun için 4 katta sınırlanmıştır bu. Dolayısıyla Anıtkabir'in içi dışı diye bir kavram kullanılması doğru değil. Anıtkabir alanı bir bütün, etkileşim alanıyla bir bütün. Çünkü onun simgeselliğini açığa çıkarsan bir plan süreci tanımlanması gerekiyor. Şimdi bu süreçte Anıtkabir plan kararlarında şahıslara ait olan araziler var, apartmanlar vardı. Bunlarla ilgili kamulaştırma kararı alınarak kamulaştırılıp Anıtkabir arazisine katılması kararı var. Bunun 2009 yılında zaten apartmanların bir bölümünü yıktılar da Anıtkabir'e kattılar, Anıtkabir alanını. Şimdi Tevzi Çakmak Caddesi de 8 tanede, 8 parselde daha apartman var, konut olarak kullanılan ve şahsa ait. Bunlar da kamulaştırılarak Anıtkabir'e alınması kararı var. Şimdi bu yeni yayınlanan plan da bundan vazgeçiliyor. Yani kamulaştırma yapmadan Anıtkabir'in alanından çıksın burası diyor. Kamulaştırma yapıp para ödeyip onu oraya almayayım demek istiyor. Dolayısıyla Anıtkabir'i köşesinden bir kırpmış oluyor ve planı değiştirmiş oluyor.
Bundan ama hiç bahsetmiyor açıklamalarında.
Tabii hiç bahsetmiyor bundan zaten. Çünkü,
ben hiç görmedim çünkü.
Yani işine açıklamada geleni açıklıyor. Sonra muhafız birliğine ilişkin yine meclis kararında diyor ki, bakın yani muhafız birliğinin ihtiyacı olan şekilde diyor emsal verilmiştir diyor. İhtiyacını yeni yapılaşma alanı tanınmıştır diyor. Emsal 03 işte aşmak 12.50 diyor. Bugünkü yaptığı açıklamasında da diyor ki zaten onlar yapılmıştı, ben onları meşrulaştırmaya çalışıyorum diyor. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin görevi kaçak bir şekilde
orada da Çankaya Belediyesi'ni suçluyor. Orada diyor kaçak bina yapılıyorsa Çankaya Belediyesi bu işe müdahale etmeliydi. Hatta sizin için de Çankaya Belediyesi'nde çalıştığı için mi ona gıkı çıkmıyordu?
Ya bunlar olayı saptırmak üzere yapılan demagojiler. Bunları çok ciddiye almıyorum ben. Orada eğer bir arazide kaçak bir yapılaşma yapılmışsa sizin ona müdahale etmeniz gerekiyor. Yani herkesin ilçe belediyesine işte ilçe belediyesine müdahale ettiriyor mu? Bütün planlar Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanıyor. Eğer kendisi istemiyorsa onaylamayabilir bunu. Dolayısıyla orada da 12 bin metrekarelik bir yapılaşma öngörülüyor. Şimdi oradakini meşrulaştırıyorum ben diyor, yasa dışı olanı diyor. Yani şimdi bugün biz sosyal medya üzerinden de paylaştık. Yani muhafız birliğinin olduğu alanda bir yapılaşma süreci hazırlığına girilmiş durumda. Orada ağaçlar kesilmiş, hafriyat başlamış durumda. Yani bir yapılaştırmayı meşrulaştırma diye bir durum yok.
Yani yeni dışı, yeni binalar yapılacak diyorsunuz oraya.
Tabii ki askereliğine yeni bir yapılaşma süreci tanımlanıyor. Yani bunun açıkçası bu. Yani asker istedi, muhafız birliği yaptı. Muhafız birliğinin anlamı orayı muhafaza etmektir. Kışla değildir. Askerin orada yatma ihtiyacı, yeme ihtiyacı, eğlenme ihtiyacı, spor ihtiyacını karşılayacak diye bir durum yoktur. Anıtkabir kışla alanı değildir. Yani dolayısıyla orada böylesi bir yapılaşmaya başlarsa 3 gün sonra başka bir köşede bir muhafız birliğinin ihtiyacı ortaya çıkar. Askeriyenin ihtiyacı ortaya çıkar. Hı hı. Onu yapmaya başlarsınız. Bir süre sonra sadece anıt bloktan kalmış bir Anıtkabir'le karşı karşıya kalırız. Anıtkabir'in o bütüncül algılamasını bu yüzden biz önemsiyoruz. Hı hı. Yine spor tesisleri var orada. Ankaralıyım dediniz, bilirsiniz.
Evet,
Anıttepe'deki spor tesisleri.
Yüzme havuzu falan var. Belediye
kararında bununla ilgili herhangi bir karar yokken Anıtkabir planı ile ilgili askıya çıkan kararda plan notu koyulmuş. Anıtkabir spor tesislerinin altı yeraltı otoparkı olabilir diye. Yani şimdi o kadar şeyler var ki, böyle karmaşık, net olmayan ifadeler var ki. Meclis kararında 5 katlı yapılar olarak bahsediliyor Anıtkabir'in çevresindeki yapılar. Ama planda 4 katlı görüyor. Acaba bir kat mı verecekler kaygısını duyuyorsunuz plan şeffaf olmadığı için. Bir de bu tür alanlar ulusa ait alanlar olduğu için siz bunu ben istedim, Milli Savunma Bakanlığı istedi, o bilmem ne yaptı diye plan değişikliği yapılmaz. Bu alan herkesi ifade eden ve herkesin hassas olduğu, ulusu temsil eden bir alan olduğu için toplumsal mutabakata ihtiyacı var.
En azından çık söyle, yani ne yapacağını söyle.
Evet, şeffaf yapılması gerekir. Meslek odalarının görüşlerinin alınması gerekir. Daha önceki planlarda bizi davet ediyorlardı. Meslek odalarını davet ediyorlardı ve tartışılıyordu. Şu anda biz meclis kararından öğreniyoruz. Şeyden öğreniyoruz. Askıdaki plandan öğreniyoruz. Sonra da çıkıp mimarlar odası algı yönetimi yapıyor diyorlar. Ha, mimarlar odası bunu kendisi uydurmuyor ki. Ortada bir meclis kararı var. Ortada bir askıdaki plan var. Bu planın
bugün nasıl okunacağına dair meclis kararıyla çakıştırmalı bir şekilde topluma anlattık. Şimdi aslında demagoji yapan, ideolojik davranan ve algı yönetmeye çalışan kendileri, çünkü açıklamaları da çok açık, net. Orada zaten kaçak yapılmış. Peki tamam, başka kaçak yapıları da meşrulaştırmak için plan mı yapacaksınız? Derdiniz bu mu? Yani Anıtkabir'de geçen yıl biliyorsunuz oyun parkı mevzusu çıktı.
Evet.
Halı saha çıktı. Evet. İki gün önce Anıtkabir'in işte yeşil alanlarında insanların piknik yaptığı, bütün o çöplerini orada bırakıp gittiğine dair yazılar çıktı. Şimdi baktığınızda yani Anıtkabir'in bir değersizleştirme süreciyle karşı karşıyayız. Zaten Ankara'da çok ciddi bir yıkım süreci yaşıyoruz. Cumhuriyet döneminin bütün temsil mekanları bir bir yıkılıyor. Bunların hepsi tarihi eser. İller Bankası'nı yıktılar geçtiğimiz Usta, ayda. Eskil bir kültür varlığıydı. Melis Gökçek çıktı, onun önünde fotoğraf çektirdi. Ne güzel yıktık diye. Şimdi bu Melis Gökçek'e mi güveneceğiz biz? Marmara Köşkü'nü yıktılar, Atatürk'ün, Atatürk Orman Çiftliği'nde. AOÇ'yi talan ettiler.
Ya çiftlik kalmadı
ki. Baraj gazinosunu yıktılar. Şimdi bu yıkım sürecine baktığınızda rejimle, rejimi temsil eden bütün yapılarla bir hesaplaşma süreci yaşıyor iktidar. Şimdi Anıtkabir'de bu sürecin bir parçası, bunu görmüyor değiliz biz.
Peki. Evet, net olarak anladık aslında sizin neye itiraz ettiğinizi. Melih Gökçek'in açıklamalarını da burada bizi dinleyenlere aktarmış olduk ama ortaya çıkan bu kamuoyu tepkisi üzerine herhalde bir hareket yapılamayacaktır diye düşünüyorum. Yalnız askıya çıktığına göre mesele bitmiş mi sayacağız?
Hayır, hayır. Askıya çıktı. 7 Ağustos'ta askıdan inecek. Biz bu plana itiraz edeceğiz. Yani dava açacağız. Koruma kurulunun aldığı kararlara dava açacağız ama vatandaşlar da askı sürecinde 7 Temmuz'la 7 Ağustos arasında bu askı sürecindeki plan değişikliklerine itiraz edebilir. Onun için de zaten avukatlarımız bir dilekçe hazırlıyor.
Son bir soru. Bu belediye meclisinde CHP'li üyelerin de imzası var mı o kararın altında?
Ya karar oy birliğiyle alınmış.
Oy birliğiyle
yani, katıldılar mı katılmadılar mı bilemem ben yani. Ama peki, kim olursa olsun.
Anladım. Ben onun için söylemiyorum. Yani evet, acaba bilmeden bir şeye evet mi dediler? Bilerek bir organizasyonun parçası mı oldular? O da başka bir tartışma konusu.
Tabii.
Hayır, ben sadece teknik olarak sormak istedim size. Çok evet, teşekkür ediyorum katıldığınız
ben
için.
Tezcan
Karakuşcan'dan. Ankara'da Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan bir karar. Geçen yıl alınıyor. Bu yıl şimdi 7 Temmuz'da askıya çıkartılıyor. Buna itiraz ediyor Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan. Melih Gökçek onu Çankaya Belediyesi'nde çalıştığı için başka şeylerle suçluyor ama ortada bir gerçek var. İyi bir hatırlatmaydı. Oyun parkı, piknik alanı ve benzeri tartışmalar Anıtkabir'le ilgili daha önce yapmıştık. Şimdi de oradaki muhafız alayıyla ilgili bir yapılaşma süreci. Bir yanından bir şey alırsın, bir yanından başka bir şey alırsın, öbür tarafından başka bir şey alırsın. Sadece anıt kalır ortada diyor. Ama bizim buna bir bütün olarak sahip çıkmamız lazım diyor. Tümüyle katılıyorum. Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nin başına gelenler en azından Anıtkabir'in başına gelmesin. Bilmiyorum, ideolojik olarak bir savaşın parçası mı bunlar? İşte İller Bankası'nın yıkılan binasının önünde fotoğraf çektiren Melih Gökçe'yi eleştirdi Tezcan Karakuşcan'dan. O kadar ileri gitmeyelim. Sadece Anıtkabir'in bir bütün olarak korunması Türkiye açısından önemli, değerli ve hassas bir konudur. Bu konunun üzerinde durmakta büyük fayda vardır.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Meslek örgütleri önemli. Eğer Ankara'daki Mimarlar Odası olmasa biz mesela böyle bir gelişimden haberdar olamayacaktık. Mecliste bu meseleler nasıl kotarılıyor? Gruplar arasında nasıl aldı verdiler oluyor? Nasıl fikir alışverişleri oluyor? Nasıl bir uzlaşma sağlanıyor? Bunları bilmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de evet dediği bir düzenleme mesela Anıtkabir meselesi. Melih Gökçek de aynı şeyi söylüyor. Katılmadılarsa başka mesele. Ama bu meslek odaları onu ortaya çıkartıp kamuoyunu bilgilendirip farkındalık sağlamak açısından önemli görev yapıyorlar. O meslek odaları bu farkındalığı sağlamaya çalışıyorlar ama yerel yönetimler genelde bildiklerini okuyorlar. İşte İstanbul örneği. Bugün İstanbul'da insanlar açısından felaket bir gündü. Sabah saat 8-8.30 civarında işe gitmek için yola çıkanlar şiddetli bir yağışla karşılaştılar. O da tek başına kalmadı. O şiddetli yağışın sonucu yollar derelere döndü. Köprü altları göllere döndü. Yüzerek karşıdan karşıya geçen insanlar vardı. Arabalar kaldı. Yani kimse hareket edemedi. İşte TMOB da bununla ilgili bir açıklama yaptı ve TMOB'un açıklaması Gerçekten çok enteresan, dikkat çekici. Şöyle diyor: şehir yönetiminde planlama ve denetleme mekanizmaları etkin kullanıldığında bu tip yağışların olası olumsuz sonuçları kontrol edilebilir bir boyut kazanmaktadır. Yağış rejimleri ne kadar doğalsa ortaya çıkan afet diye adlandırabileceğimiz can ve mal kaybıyla sonuçlanan durumlarsa o kadar yapaydır. Yani siz diyor afet deyip geçmeyin, bugüne kadar ne yaptığınıza bakın. Bu açıklamayı yaptı. Gerçekten afet deyip geçmeyelim de ne yapıldı da böyle bir sonuçla karşılaşıldı, onu soralım. Tayfun Kahraman telefon attığımızda, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı. Hoş geldiniz Tayfun Bey.
Merhabalar Yavuz Bey. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Şimdi ne yapsaydık böyle bir sonuçla karşılaşmazdık? Mesela 2009 yılında 30 kişi öldü İstanbul'da. Evet. İki terlide. Bugün bakıyorsunuz ölüm olmaması büyük bir şans. Gerçekten yollar felaket. O metrobüslerin içinden dereler geçti. Yani metro raylarında dereler oluştu. Metro istasyonlarında neredeyse su basacak. O noktaya geldi. Pardon, yani sular insan boyuna ulaşacak. O noktaya geldi. Ne yapılsaydı bu sonuçla karşılaşmazdık biz?
Tabii ki. Yani can kaybı tabii ki hepimiz için şükredici bir olay. Çünkü can kaybı yaşamadık. Fakat pek çok mağduriyet oluştu. Pek çok esnaf, pek çok tabii kişi evlerine su bastı. Pek çok kişi evine, işine, okuluna gidemedi. Bu anlamda mağduriyetler oldu. Şunu söylemek lazım. Tabii ki bu bir planlama işi en başında. Biz her geçen gün biliyorsunuz plan değişikliklerinden bahsediyoruz. Kent içerisindeki boş alanlarda mevcut plan düzeninin dışında yeni imar planlarıyla birlikte yapılar işme hakları tamamen arttırılıyor. Birincisi bu. Biz mevcut altyapının üzerine yeni altyapı ihtiyacı doğuracak yapılaşmalar öneriyoruz sürekli olarak. Ne demek istiyorum? Mesela kent içerisindeki kamu mülkiyetine örnek vermeyin. Şu kamu mülkiyetindeki bütün alanları düşünün. Hepsinin satışı gerçekleştirildi. Hepsinin üzerine birer
büyük büyük binalar yapıldı.
Şu anda onlar büyük oranda altyapı, o bölgenin altyapısını zorluyorlar. Ki o altyapılar mevcut imar düzeni içerisinde yapılmıştı ki şu anda onlar tamamen zorlanıyor. Bunun fotoğrafını bugün gördük. Bu altyapının iflasıyla birlikte ortaya çıktı. İkincisi, projelendirmede baktığınızda büyük ölçekteki ulaşım projelerinde özellikle tünellerden, lastik tekerlekli araçlar için yapılan imalatlardan, metrodan tutun tüm altyapımız baktığınızda zorlandı. Demek ki bizler fizibilite yapmadan, ki biz bunu sürekli olarak söylüyoruz ama şu anda bu ders tekrar tekrar önümüze geliyor. Demek ki fizibilite çalışmaları yapmadan projelendirme aşamasına geçiyoruz ve bu faturayla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da
yani şöyle biraz daha hani yaşayarak ben anlatayım isterseniz. Yolda bir köprünün altından geçerken bir araba oraya yağış geldiğinde göl olmaması için önceden bir planlama yapmak lazım herhalde.
Tabii ki bunun fizibilitesi.
Ya bu imkanı var değil mi? Yani o suyun gideceği bir yeri ayarlayıp da yapmak lazım bunu.
Tabii ki. Yani şöyle bir şey düşünün. Biz bugün adeta bir muson yağmuru yaşadık değil mi?
Evet.
Son yağmurun sürekli olarak sezonsu olarak yaşandığı ülkeler var.
Evet.
Bunlarda da tüneller var lastik tekerlekli araçlar için. Ve bu sorun çözülmüş durumda. Teknik olarak, mühendislik olarak çözemeyeceğiniz bir problem değil. Ama ne var? Biz demek ki yeterli fizibilite çalışmasını, yani yeterli analiz çalışmalarını yapmadan bir işe girişmişiz ve bunu sadece sonuçlandırmak üzere yapmışız ki bugün bu sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunların hepsinin rehabilitasyonu lazım. Bir de şunu unutmamak lazım. Bu bir afet değil. Siz de söylediniz. 2009 yılında ne yazık ki can kayıpları yaşandı bu ülkede ve bu can kayıplarından sonra belli önlemler alındı. Örneğin bugün biz Ayamama Deresi'nden ya da diğer derelerin taşkınlarından bahsetmiyoruz. Örneğin Silivri'de de biliyorsunuz benzer bir olay yaşandı. Bu alanlardan bahsetmiyoruz.
Evet.
Çünkü bu alanlarda önlemler alındı. Gerekli rehabilitasyon çalışmaları yapıldı. Dere yatakları genişletildi. Ama şunu söyleyeyim. Ayamama Deresi'nde o gün imar ve yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Basın ekspres yolundaki yapılaşmayı kısıtlayacağız diyen kent yöneticilerimiz yine o alanlara yapılaşma haklarını verdiler ve o alanlarda yapılar yükselmeye devam ediyor.
Yani ama risk hala var oralarda.
Tabii ki risk hala da var. Esas olan burada afet değil, esas olan siz de çok güzel söylediniz, öngörülemeyen risklerin önceden tahmin edilerek bertaraf edilmesi. Bu da dediğimiz gibi akıllıca hazırlanmış olan projelendirme süreçleriyle birlikte olur. Ki eğer siz gerçekten bir projeye risklerin bertaraf edilmesi üzerine yaparsanız, afet çünkü beklenmeyen olağanüstü bir durum tanımlar. İstanbul için beklenmeyen olağanüstü bir durum değil ki bu. 10 yılda bir İstanbul bu sel baskınlarını, bu su baskınlarını yaşıyor. Evet. Demek ki bundan sonra İstanbul'da yapılacak tüm projelerin, İstanbul'da yapılacak tüm imar planlarının bu gözetilerek, bu disiplin içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor ki bunlar afet olmasın. Biz her 10 yılda bir afet yaşadık diyoruz. Ama her 10 yılda bir yaşadığımız bu afetlerden ne yazık ki gerekli dersleri çıkarmıyoruz. Örneğin bugün dereleri ıslah ettik. Oradaki sorun çözüldü. Ama bugün gördük ki sadece dere ıslahlarıyla bitmiyormuş. Kentin altyapısı tamamen değiştirilmesi, suyla yani yağmur suyuyla drenaj sistemleri kurularak atık suyun birbirinden ayrılması gerekiyormuş. Bu da çok net bir fotoğraf olarak önümüze çıktı ki bu nedenle zaten yağmur drenaj sistemleri kapalı olduğu için metroları su bastı. Ki Allah'tan orada bir şeyle karşılaşmadık. İstenmeyen bir durumda bir can kaybıyla karşılaştık.
En azından Allah korudu da yani can kaybı olmadı. Peki teşekkür ediyoruz Tayfun Kahraman katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Yani işte afet deyip geçmemek lazım. Afet için önlemleri almak lazım. Tabii önden bu işleri tahmin etmek lazım. İstanbul Belediye Başkanı ne diyor? Zamanında diyor Londra'da böyle bir afetle karşılaşmıştı yıllar önce. Londra'da da böyle sonuçlar ortaya çıkmıştı. Metroyu su basmıştı, rayları su basmıştı, dereye dönmüştü diye bir değerlendirme yapıyor. Habertürk'te bir uyarı vardı. Herhalde günün en çok konuşulan konusuydu. 1.60 160 santimetreden boyu kısa olanlar dışarı çıkmasın diye. Yani o da selin boyutunu ve kuvvetini göstermesi açısından herhalde kullanıldı diye tahmin ediyorum. Habertürk'ün meteoroloji editörü tarafından. Biz şimdi Gökhan Abur'la konuşalım istiyoruz. Meteoroloji yüksek mühendisi telefon attığımızda hem bugün karşılaştığımız tabloyu belki bize bir kendi bakış açısıyla özetleyecek hem de önümüzdeki günlerde durum ne olur sorusuna yanıt verir diye umuyoruz. Gökhan Abur hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Yani öneri enteresandı. Habertürk'te sanıyorum bu öneri gündeme gelmiş. 160 santimetreden kısa olanlar sokağa çıkmasın diye. Gerçekten de öyle bir tehlike vardı ama yani fotoğraflara, görüntülere baktığımız zaman bilmiyorum bu palyatif bir çözüm belki de bir dikkat çekmek için sembolik bir cümle olabilir ama ne yapmak lazım? Yarın için, yarından sonra için alabileceğimiz bir önlem var mı? Sizin öngörünüz ne? Bugüne ilişkin söyleyeceğiniz şeyler de tabii.
Valla tabii. Öncelikle şunu söylemem lazım Yavuz, yani bu tip öneriler ne kadar ciddidir onu da düşünmemiz lazım. Şöyle söyleyeyim, tabii ki bu tip olayları karşılaşacağız ama sokağa çıkmayın, içinize gitmeyin demek doğru bir düşünce değil bana sorarsan.
Evet.
Öncelikle bu olayların olmaması için neler yapmamız gerektiğini oturup düşünmemiz lazım. Hı. Yani bütün bu işlerle ilgili, yani mimarlardan tutun meteoroloji mühendisine varıncaya kadar bütün mühendislik birimlerinin yerleşim yerleri yapılırken nelere dikkat etmesi gerektiğini önce ortaya koymalı ve ondan sonra sokağa çıkmayın diyebilme cesaretini kendimizde bulabilmeliyiz. Yani
yaptık oldu demeyeceğiz değil mi önce?
Bunu uzun zamandır mesela vurgulamaya çalışıyoruz. Bir yerleşim yeri kurulurken bırakın çok geniş bir alanı, kentsel değişim dediğimiz, kentsel dönüşüm dediğimiz bu yeniden yapılanmayı yaparken dikkat etmemiz gereken önemli konular var. Bunlardan bir tanesi İstanbul'un altyapısı artık yeterli değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Ben Kadıköy'de yaşıyorum ve Kadıköy'de standart 4-5 katlı, 6 katlı binaların olduğu yerlere şimdi 10 katlı, 15 katlı, 20 katlı binaları yapıyoruz ve altyapı aynı yapı. Bu ne olacak? Onu tabii her tarafı betonlaşan ve giderek yeşili azalan İstanbul'da bizler meteoroloji mühendisleri olarak neleri söylesek ancak uyarabiliyoruz. Zaten bu yağışları bir hafta öncesinden uyardık. Gerek bizim yayın kuruluşumuzda NTV'de gerekse devlet meteoroloji işleri bu tip bir yağışın etkisinin Trakya'da ve İstanbul'da çok güçlü olacağını yaklaşık bir haftadır her yayınımızda tekrarlıyoruz. Bu kaçınılmaz bir olaydı çünkü bizde meteorolojide en önemli faktör ısınmadır. Isınmayı tetikleyen en önemli faktörlerden bir tanesi de hızlı yapılaşma, yeşil alanın ortadan kaldırılması.
Tam da ona gelecektim yani. Bugün aslında
yani bakın ısı adacıkları oluştuğu takdirde hep bizim için bu tip yağışlar, yani yaz aylarında gördüğümüz veya bahar aylarında oluşan yağışlar genellikle bizim kararsız yağışlar dediğimiz kararsız hava koşulları sırasında olunan ve baştan beri sabahtan beri yayınlar yapılıyor. Bakın dikkat ederseniz İstanbul'un her semtine değişik boyutlarda yağış yağdı. Yani tamamen bu yağışı bırakan sistemler CV bulutları dediğimiz o gelişen yerin fazla ısınması sonucunda gelişen ve yukarı seviyede bulunan soğuk havayla temas ettiği anda aniden yoğunlaşan ve kuvvetli gök gürültülü ve şimşekleri oluşturan sistemler. Dolayısıyla bu tip yağışlar oldukça etkilidir. Tabii bu tip olayları İstanbul yaşadı mı 2009 senesinde.
Evet, orada çok da can kaybı vardı değil mi?
85 senesinde yaşadığımız günler ama hemen şunu söyleyeyim. Tabii yazın böyle 50 kilometre 60 kilometrelik yağışlar oldukça İstanbul için yüksek yağışlar. Çünkü biraz evvel söyledim. Şimdi yağmur yağdığı zaman bu yağışı önce toprağın emmesi lazım. Hı-hı. İstanbul'da şu an yeteri kadar toprak yok.
Evet. Asıl dert o.
Dolayısıyla efendim?
Asıl dert o.
Asıl yani bir de yeşil alana oldukça azalan bir yerdeyiz. Hemen şunu söylüyorum, İstanbul'da maalesef yeşil alan kişi başına düşen yeşil alan 2 metrekarenin altına indi. Bu çok çok düşük bir olay. İstanbul gibi büyük metropolde bunun en az 20 metrekare civarında olması lazım. Bunun örneklerini Londra'da ve New York'ta yaşıyoruz. Londra'da 20 küsur metrekare, New York'ta 28 metrekarelik yeşil alan var kişi başına düşen. İşte ise 2 metrekarenin altına indi. Bunlar tabii ki sürekli olarak bizleri biraz tedirgin ediyor ve dolayısıyla...
Ve tekrarlanma riskini arttırıyor herhalde değil mi bu tip?
Efendim?
Tekrarlanma riskini arttırıyor tabii bu tip durumları.
Tabii arttırıyor yani en azından bakın son derece değişken şeyler var. Metro yapıyoruz, metronun civarını betonlaştırıyoruz ve suyun gidecek yeri yok. Ve su o kadar enteresan bir şeydir ki mesela ben yıllar evvel hastanede görevliyken hatırlıyorum 160 kilogram yağmıştı. Ve Bekar Deresi dediğimiz o NATO yolundan Boğaz'a inen dere vaktiyle kapatıldığı için bütün o bölgeyi su basmıştı. 160 kilogram oldukça yüksek bir değer tabii. Yine yanılmıyorsam Eylül ayları falan böyle bir aydı. Yani İstanbul'un bütün tepelerindeki suyu Boğaz'a ve denize taşıyan derelerin büyük bir çoğunluğu şu anda yok. Bu dereler olmadığı için de İstanbul'un her an bu tip tehlikelerle karşı karşıya diyebilirim.
Peki. Gökhan Abur çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum ve yayınlar diliyorum.
Daha herhalde böyle manzaraları çok konuşacağız öyle görünüyor. Yani böyle bir yapılaşma...
Vallahi bu tip manzaraları yaşamamak için mutlaka altyapı geliştirmesi yapılması lazım.
Evet.
Ona göre yani kendi kafamıza göre imar planları yapmadan meteorolojik koşulların da yani her şeyi de küresel iklim değişikliğine bağlamamız gerektiğini tekrar vurguluyorum.
Evet, şehir plancıları odasıyla konuştuk. Bize sorun diyor ya. Bize sorun beraber yapalım diyor. Yani bu meseleyi bu işin bilimi var diyor. Bu
vallahi bir... bakın dediğim gibi şu var yani şehircilik meteorolojisi dediğimiz bir meteoroloji dalı var.
Evet.
Bu dalın görevi uzun yıllar yapılan ölçümlerle yerleşim yerlerinin seçilmesinde meteorolojik faktörlerini ortaya çıkarma ve buna göre yapılması gerekiyor. Lafta var ama ben bu kadar yıllık meteoroloji yüksek mühendisiyim. Tutup da kimsenin gelip de şuna imza at, şu nedir diye
sorduğuna da tanık olmadık. O zaman da müstahak oluyor tabii böyle sonuçlar. Çok sağ olun katıldığınız için Gökhan Abur.
Görüşmek üzere.
Sağ olun.
Hoşçakalın. İyi yayınlar.
Gökhan Abur'la konuştuk efendim. Meteoroloji yüksek mühendisi. Bir şey okuyacağım, onunla bitireceğim. Madem uzattık zaten yayını birkaç dakikada daha rica edelim. Lersen C'den kopan buzul. İstanbul kadar bir alana sahip. 5800 kilometrekarelik bu alan buzul tabakası nedeniyle deniz ya da karaya göre daha çok güneş yansıtır ve ne kadar çok güneş yansıtırsa o kadar az güneş ışınını emer. İstanbul işte bunu tam tersini yapıyor. Buzul ne kadar az güneş ışınını tutup o kadar çok yansıtıyorsa beton ve asfalt tam tersine o kadar çok ısıyı tutuyor. Durum bu kadar netken bizde belediyeler ne yapıyor? 2016 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tam 2.47 milyon ton asfalt dökmüş. İşte o kadar büyük bir hale gelmiş ki bugün asfalt adında bir isfalt altın adında bir şirket bile var. Hem de bir ara en büyük 500 şirket arasındaymış. Bir de betonu katsak resim daha net ortaya çıkıyor. İstanbul nerede başlar nerede biter bilmek zor ama Marmara bölgesindeki çimento tüketimi bize fikir verecektir. 2016 yılında Marmara bölgesinde 17.8 milyon ton çimento kullanılmış. Bu miktar İç Anadolu'da 12.1 milyon ton. Ege'de ise 5.3 milyon ton. Yani Marmara'nın tüketimi çok yüksek. Yani Marmara hızla betonlaşıyor. Gökhan'a burada söyledi. 2.5 metreye düşmüş durumda kişi başına yeşil alan. Bu hiç yok demek. Betonun içinde yaşıyoruz demek. Ve beton bu kadar ağır olduğunda ortaya çıkan böyle bir sonuç da kaçınılmaz maalesef. Yani hükümetin afet deyip geçmek gibi bir lüksü yok. Ya da 160 santimden kısa boylular sokağa çıkmasın dediğinizde bu soruna çözüm bulamıyorsunuz diyelim. Bugünkü programı bitirelim, biraz müfredat konuşacaktık. Müfredat da enteresan, yani Türkiye'nin eğitim sorununa kesin çözüm bulmuş Milli Eğitim Bakanlığı, o kesin çözümü sizlerle birazcık tartışacaktık ama vaktimiz bitti. Yarın artık erteleyelim, yarın burada olacağız saat 17.30'da. Biraz geciktiğimiz için Çağlar'dan da özür diliyoruz. Hemen bu şarkının peşinden Çağlar da haberlerle karşınızda. Şebnem Ferah'tan Yağmurlar'la veda edelim size, yarın buluşmak üzere.
Bir de bunu dinle sona erdi.